Merhaba, ben Mesut Çevik.
Ben de Deniz Edward Hooper.
Deniz artık ikisi birdeki yeni benim arkadaşım oldu. Yayın arkadaşım oldu. Bölüm sonucu aralarındaki oyun haberlerini sen sunacaksın. Hı-hı. Amerika'dan ithal bir arkadaş. Aslında biraz kendini tanıt istersen.
Ya Kapalı Çarşı'da tanıştık aslında diye.
Aslında Deniz Kapalı Çarşı'yı ararken buraya geldi, öyle diyeyim.
Nasıl hani bir yol tarifi verdin ya?
Arif'in videosunu ararken burayı buldum diye hep bir yorum vardır ya ünlü. Sen de Kapalı Çarşı'da yol sorarken.
Kendimi bir anda burada buldum ya. Ben kendimi tanıtayım.
Her Amerikalı gibi, değil mi? Bir Türk ismini alıp Türkiye'de izlerken
diye böyle. Her şey Talha'nın beni bulmasıyla başladı. Twitch üzerinden retro oyunları oynuyordum ben de. Legend of Zelda isimli oyunun yayını da buldu. Ben de iletişime geçti. Ben de şaşırdım yani, ne alaka filan bölüm son canavarı. Ki uzun zamandır takip ettiğim bir siteydi bir de.
Yani ne alaka burası? Aynen, ne alaka? Ne iş yapabilirim?
Ben ne yapabilirim ki yani diye. Aynen ne yapabilirim derken. Nereden nereye geldim bir baktım. Hakikaten Talha Senpai sağ olsun. Senpai diyorum ben de, Japon kültürü var olduğunda ben de. Talha Senpai sağ olsun. Uzun zamandır ben de Twitch'te yayına girdim. Bölüm son canavarı ekibiyle de, daha doğrusu ailesiyle birebir kaynaşma fırsatı buldum.
Yalnız bugün... Yunus, burada bir altyazı koyalım abi Türkçelere. Çünkü arkadaşın olmadı Türkçesi ya. Birazcık şey bildiğiniz. Şimdi genel olarak peki daha öncesinde yani eğitimin nedir, şeyin nedir, nerede yaşadın, nerede yaptın? Biraz onlardan bahset çünkü izleyenlerimiz merak edecektir. Bu adam aynen, kim? Aynen. Neden Edward, peki. Neden Hooper?
Ya ben Amerika'dan geldim. Ne zaman geldim? 1995 senesinde, 96 senelerinde geldim. Tam Batman'in yeni filmi başlamışken gelmiştim.
İzlemek için.
Aynen, izlemek için. O zamandan beri burada Türkçe izlemek istedim hemen. İşte o zamandan beri Türkiye'deyim ama yani Türkçe'ye adapte olmak, şey olmak biraz zor oldu tabii ki de. Annem Türk, babam Amerikalı. Amerika'da doğdum ben de. O zamandan beri burada Türkiye'de falan takıldım ettim. İki üniversiteyi burada okudum. Bir tanesi İzmir Ekonomi'de Bilgisayar Mühendislik. Bir tanesi de Bilgi Üniversitesi'nde reklamcılığı bitirdim. O zamandan beri böyle Türkiye'de freelance işler olsun, işte fotoğrafçılık olsun, video kurgu montaj olsun. O işlerle ilgileniyorum.
Evet, şimdi ikisi bir de... İkinci sunucu olarak. İkinci sunucu demeyelim. Yine sunucu olarak diyelim şimdi.
Garip oluyor. Sidekick. Batman İkinci, ve Robin mi diyorsun yani?
Sanki birinci oluyormuş gibi diyor.
Bu durumda Batman, Robin falan diyormuşum.
oyun haberlerinin sunucusu olarak arkadaşlar. Bundan sonra birlikte olacağız. Dilerseniz haberlere başlayalım. Edward'ı aslında canlı yayınlarında falan çok fazla tanıma fırsatınız var. Girip sorular sorup cevap alabilirler herhalde, değil mi?
Kesinlikle.
Kaç para kazanıyorsun? Bizimki de ilk sorduğu şey. Kaç para kazanıyorsun? Dolar mı kazanıyorsun? Amerikalısın ya, dolar mı harcıyorsun?
Dolar. Tarzında, kesinlikle dolar. Dolar yükselsin.
Teknoloji haberleriyle başlayalım. GTX 950 ile başlayalım. Dün bir canlı yayın yapmıştık. Canlı yayında enteresan sahneler de yaşandı. Aslında tekrarını izleyip görebilirsiniz. 950'den biraz bahsedeyim. Nvidia'nın Maxwell 2.0 mimarisini kullanan yeni GP206 kod isimli GPU kullanıyor. GM206 pardon. GPU kullanan bir ekran karttan bahsediyoruz. Ve 768 CUDA işlemcisine sahip. Tam orta seviyenin girişinde yer alıyor. 128 bit 2 GB DDR5 bellekleriyle. 128 bit olduğuna bakmayın. Bellek veriyor onun. Özel dokuz sıkıştırma teknolojileri ve GDDR5 belleklerin yüksek hızları sayesinde aslında band genişliği sıkıntısı pek yaşamıyor kendi gücüne oranla baktığımızda. Çünkü yaptığımız testlerde Full HD çözünürlükte kart olabildiğince iyi performans sergiliyor. Bu kartın yeni eklediği bir şey var mimariye. Nedir bu da? Yeni eklenen video motoru sayesinde HEVC formatlı H265 video formatındaki dosyaları hem işleyebiliyor hem de artık çözebiliyor GPU üstünden. Böylece 4K videoları izlerken bu ekran kartı size yardımcı olarak işlemcinin üstünden yükü alabiliyor. Genel olarak performans değerleri tamam diyorsun, ortanın giriş seviyesine yer alıyor ama bizim orada yaşadığımız efsanevi bir olay vardı. Şimdi canlı yayında fiyatları merak etti kullanıcılarımız ve fiyatları araştırıyoruz hep beraber. Hı hı. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki ya dedi 960'ın fiyatına bakar mısınız? GTX 960'ın fiyatına baktık ve 950'de daha ucuz satıldığını gördük.
Ucuz
Türkiye'de.
Mu?
Evet, çok enteresan. %20'ye yakın bazı yerlerde performans
pardon,
var.
Pardon, ben gidiyorum ama.
Ya orada biraz şunun farkı olabilir. Şimdi dolar hızlı bir şekilde tırmanıyor ülkemizde ne yazık ki. Şu an 3 lirayı buldu gibi.
Neredeyse 2.8'de.
Çok feci. 2.95'i gördüm ben
çıksın,
en son.
Çıksın.
Artık değişiyor.
Ya, azalsın, azalsın tabii ki de. Pardon, Türkiye'de yaşadığımı unutuyorum bazen
evet,
ya.
Evet, bazen. Orada bir durum olmuş olabilir. Nedir bu da? Stoktaki 960'lar yeni dolar kuruyla güncellenmediyse o fiyattan satılmaya devam ediyor olabilir. Hı-hı. 950 yeni gelen bir kart olduğu için güncellenmiş kurla beraber güncel bir şekilde karşınıza sürülmüş. Eğer şu sıralar bir sistem toparlayacaksanız toparlayın çünkü dolar pek inecek gibi durmuyor.
Aynen, inmez kolay kolay da ya.
Bak ya, bu ben şimdi İşin kötüsü ne oldu? Şimdi Amerika ile ilgili bir yorum yaptığımızda sanki taraflı yorum yapıyormuş gibi falan hissediyorum öyle bakışlarla.
Ya şimdi bak ben de gidiyorum hani dolar yükselmesiyle birlikte ben de çok iyi bir hayat yaşamıyorum. Sonuçta her şeyin fiyatı da burada yükseliyor ona göre ama şöyle bir şey var ki geçmişe baktığımız zaman doların kolay kolay inmesi söz konusu olmadı yani. Bir iniyor ama deli gibi çıkıyor sonra yine.
Ne yazık ki inşallah. Tersini görürüz, bir kırılma yaşanır o tarafta. Nvidia ile devam edelim mobil GPU'lardan.
Mobil
GPU 90'lı. Evet. Şimdi mobil GPU dediğimizde şu anda en güçlü mobil GPU nedir dendiğinde Nvidia tarafında tabii ki var. AMD ne yazık ki orada varlık gösteremiyor ve 980 Mobile'ı gösterebiliyoruz. 980 Mobile'da hani masaüstü tarafında neye denk geliyor? 970'e falan denk geliyor. Hani
ya sonuçta birbirine olarak benzemiyor sonuçta. Şey laptopla desktop'taki şeyler değil mi?
Evet.
Olması imkansız zaten.
Yani sonuçta çünkü yani enerji tüketimleri farklı vesaire, bir sürü değişik bir şey var orada. Yani sonuçta küçük alanda yüksek performans vermeye çalışıyor. Bir limitlemelere giriyor. Daha verimli GPU'lar seçiliyor. Birazcık daha hızı düşürülüyor vesaire. Şimdi 990 Mobile'dan bahsediliyor ve GTX 980 Mobile'a göre %25 oranında daha hızlı olacağı söyleniyor ki %25 daha hızlandığı zaman masa üstündeki GTX 980'i yakalama, hatta biraz geçme olasılığı var.
Ben inanmıyorum ama.
Ya bana da biraz tuhaf geldi. Şu anda sızıntılardan konuşuyoruz. Öyle bir şey olursa gerçekten çok hızlı bir karttan bahsediyor olacağız ama fiyatı çok pahalı olacakmış. Yani yaklaşık ya işte bak, olarak iki katı olacak.
Orada diyorlar ya %25 daha hızlı olacak. Ama iki fiyatı, kat. Ya fiyat. Yani bunlar hep reklam oyunları ya. Hep Amerika'nın oyunları bunlar.
Şimdi sen reklamcılık mezununda olduğun için kesinlikle o iyi biliyorsun. En güçlü almak isteyenlere her zaman en güçlü şekilde hizmet veriyor firmalar. Bu da biraz pahalı olacak ama burada sızıntılarda bazı şeyler var slide'da yer alan. Bu arada GM204 GPU'dan yararlanacak bu kart. Maxwell mimari değil ama 100 wattlı 185 watt arası ısı tasarım demişler. Yani 185 watt ne bileyim, bana dizüstü bilgisayar için pek de böyle şey gelmedi.
Çok mantıklı gelmiyor o yani.
Yani nasıl yapacaklar? Bir o var, bir de bir tane daha üzücü bir haber var. MXM tasarımından artık yavaş yavaş firmalar vazgeçiyor. Zaten yeni aldığınız makinelerin çoğunda GPU ve işlemci, hani işlemci zaten geliyordu ama GPU hani MXM falan yapıyorlardı. Lehimli olarak geliyor anakarta. Bu yüzden anakartı kırdığınızda İkisinin de parasını tekrar ödemiş oluyorsunuz ki 990 Mobile'in şeyi olmayacakmış MXM'i.
Ya şimdi anakartı kim kırar ki? Laptop düşünce veya işte ne bileyim elindeki şey düşünce.
Kırılıyor ya. Evet.
Kırılmadı ama filan diye.
Değişik bir olay. Ama dizüstü bilgisayarı taşıyoruz ya. Hani ne olur çanta çarpar filan bir şey olur bir yere.
Türkiye'de yaşıyor sonuçta.
Kırılma olasılığı çok yüksek. Ya bir de sonuçta kırılabilir. Bir şeyler bozulabilir arkadaşlar. Tamirinin kolay olması ve ucuz olması lazım. Şimdi düşünsene üstte 990 Mobile var. Yeni nesil bir işlemci de olacak Intel tarafında. Sen anakart parası ödeyeceğim derken zaten
Yeni bir tane şey al, daha ucuza geliyor yani. Dizüstü
bilgisayar daha ucuza gelecek büyük ihtimalle. Ne yazık ki öyle olacak. Bu da üst seviye sistemler alacak insanların birazcık daha düşünmesi gerektiğini gösteriyor aslında.
Yazık ya. O zaman ben de oyunlardan giriyorum. İlk oyun anlatışım.
Değil mi? Heyecanlı.
Aynen, heyecanlı. Black Ops 3'ün betası başladı.
Beta gerçekten enteresan. Üstünde Black Ops 3'ün tişörtü var bu arada. Hani bu hareketi yapıyor. İlk başta bana da böyle bir hareket yaptı. Ben anlamadım. Hani 3 beta yani. Burada der gibi.
Beta burada, ben betayım.
Tişört oymuş yani. Tişört beta. Aynen. Tişörtlerinden bir tanesi. Gamescom'da aldın herhalde.
Gamescom'da aldım. Gamescom'da denedim.
Online. Oyuncu aldım diyorsun.
Oyuncu aldım ama yani 3 yani. Çok büyük bir şey değil yani. Ki oyun da aynı şey diyeceğim. Biraz ağır olacak belki Call of Duty hayranları için. Ben de Call of Duty hayranıyım ama oyun olmamış bence.
Yalnız bu arada çok enteresan bak. BSC'de birçok insanla burada sunum yaptık. Call of Duty hayranı olan ilk defa bir BSC editörüyle tanışma fırsatı buldu mu benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Yani genelde bunu söyleyen adam çok az.
Hadi ya.
Biliyorsun evet.
Yani ya sonuçta şimdi Call of Duty mi Battlefield mi, ben Counter Strike'la diyebiliyorum arada bir ama yani.
Olsun, arada böyle değişiyorum diyorsun.
Aynen aynen. Şimdi şey adam akıllı bir ilk defa beta muhabbetlerine girdi. Treyarch'da ilk defa oyuncularını memnun etmek istiyor. Ama
ilk defa memnun etmek
ilk defa memnun etmek istiyor diyorum yani. Hani başka diyebileceğim Treyarch başka bir şey sunmuyor çünkü bize.
Anladım.
Hani yenilik getirmeye çalıştığı zaman Titanfall'a benzer bir oyun çıkarttılar karşımıza.
Aslında Titanfall'a doğru gitti ama sevenler çok fazla var.
Ya var tabii ki de, Titanfall da güzel, şey de güzel. Hani Titanfall da kötü demeye çalışmıyorum ama hani bir
oyunun doğasından uzaklaşıyorsun.
Aynen. Kendisine has olan bir oyun yaratmaya çalışıyorsan başka bir oyuna yönelmezsin diye düşünüyorum.
Bir de öyle bir durum var.
Bir öyle durum var. Şimdi Black Ops 3'te ne görüyoruz? İşte farklı sınıflar görüyoruz. MOBA'ya biraz yaklaşıyor. Her karakterin özel bir yeteneği var. Bu yeteneği kullanarak ya takım arkadaşlarına yardımcı olabiliyorsun ya da başka bir şeyler, yani saldırı düzenleyebiliyorsun. Hani daha çok ESL'e yönelik bir çalışma var burada. Yani Treyarch daha çok turnuva yönelik bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Herhalde League of Legends veya işte başka böyle MOBA oyunlarından lan abi buradan para kırıyorlar, biz ya de buradan kırarız mı diyorlar acaba.
Şimdi zaten genel olarak oyun sektörünün gidişine baktığında free to play'den o kadar ciddi paralar kazanıyorlar ki onlar da yavaş yavaş ondan bazı esintiler almaya başladılar. Ve işin kötüsü firmaların gelecek vizyonlarında hep free to play oyun var aslında bu tip.
Yani var maalesef var ya. Yani maalesef değişecek diyorum ama yani.
Evet, yani
aslında bizim gibi oyuncular aslında turnuvalara katılanlar için hiç maalesef değil, gayet güzel bir şey. Ama
bir de bizim gibi dinozorlar var ki onlar istemiyor böyle oyunu. Yani. Ben istemiyorum açıkçası çok fazla bir tip oyun oynamak. Peki genel olarak değerlendirdiğinde var mı şansı?
Bence 2 ay oynanır ondan sonra biraz bırakılır ya.
He, hani sıkar diyorsun.
Aynen biraz sıkar çünkü çok fazla yönlerden gidip hani canavar hareketler var mesela bölüm son canavarına. Kesinlikle oradan videolar bekliyorum ben. Tunahan sonuçta biraz bir ilgilenir. Daha farklı bakış açıları falan olur. Çok abrik kubrik yerlerden ateş edilir, headshotlar falan olur. Ama bir noktadan sonra sıkılır. Yani he, insanlar sıkılır
pek
yani.
Beğenmedin. Artık bunu kullanacağı da yorumlayacaklardır çıktığında.
Kesinlikle, kesinlikle.
Bu Battle.ly enteresan ama. Yani Battle.ly'nin çok giren bir firma değil.
Aynen aynen. Sonuçta online ne kadar lagsız olursa veya ne kadar insanların memnun edecek olaylar, daha önceki oyunlardan bayağı yorum almışlardı. Kötü yorumlar, negatif olaylar almışlardı diye hatırlamaktayım. Bunu engellemek için, daha düzeltmek için bize beta'yı sundular ve iyi bir şey yaptılar bence. Ama evet, oyun biraz
daha... Her zaman beta olması iyi bir şey ama genelde aynen, bu firmadan görmediğimiz için bana enteresan geldi. Bu sefer demek ki çok farklı şeyler deniyorlar ki biraz tepkileri önden görecekler.
Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu kadar biraz kötü yorumluyorum ama bunu da hatırlamak lazım ki ben betasına denedim. Son olan oyunda belki farklılıklar getireceklerdi. Doğru. Daha düzgün bir şeyler yaparlar belki. Bir de betadan bahsetmişken en sevdiğim seri Street Fighter 5'in betası çıktı.
Street Fighter'ı ben de çok seviyorum ve çok ender oyundur. Hani böyle özüne sadık kalarak gelişmeye devam edebilen oyunlar.
İşte bak özüne kalarak dedin ya, SF5 orada değişiyor.
Tamamen mi değişiyor?
Tamamen değişiyor. Ken artık Ryu gibi değil. Hadoken'ler aynı, Shoryuken'ler aynı. Ama kombolar ve giriş olayları apayrı. V-Skill, V-Trigger, Plank'i kaldırmışlar. Şimdi tekniksel konuşuyorum, özür dilerim arkadaşlar ama.
Ya şimdi böyle konuşuyor ya, ben de bakıp kafa sallıyorum. Siz zannetmeyin ki anlıyorum. Hani ben anlıyormuş gibi gözükebiliyorsunuz şimdi. Sunum esnasında karşıdaki bir şey anlatırken yaptığınız zaman bu iki anlama geliyor. Allah'ım inşallah soru sormaz.
Bu konuda sen ne düşünüyorsun Mesut'cum?
Evet. Sen ne düşünüyorsun? Evet abi, V-Skill, Plank iyi şeyler.
Çok güzel
böyle
şeyler. Plank kötü bir şey abi. Neyse. Şey, şöyle diyeyim. SF4'teki, Street Fighter 4'teki birçok özelliği kaldırıp oyunu daha basitleştirdiler ama bunu ekleyerek, yaparak oyunda ustalaştırılması daha zor konseptini getirmeye çalıştılar ki ben Gamescom'da bunu gördüm. Hakikaten ustalaştırılması zor ama oynanması çok basit olan
ya
bir oyun.
Ya şimdi oynanması basit oyunlarda neden ustalaşmak zor oluyor? Çünkü çok teknik hareketler olmadığı için ezberlemen gereken, diğerinden fark yaratacağın şeyler azaldığı için bu sefer olay reflekslere ve birazcık da şansa kalıyor. Bence çok basit inen oyunlarda şans etkini devreye giriyor ki ben dövüş oyunlarında bunu çok şey bulmuyorum. Doğru bulmuyorum.
Şans ve dövüş oyunu hiçbir zaman demek yok demek istiyor. Yani o kadar çok heyecanlandım ki.
Evet, Türkçeyi unuttu. İşte bazen böyle sıkıntılar yaşayacağız. Onda altyazı koyacağız. Survivor'da kime yapıyorlardı onu ya? Bir adam vardı ya, Türkçe konuşurken altına altyazı koyuyorlardı. Şimdi... Pascal konuşurken altyazı yok. O konuşurken altyazı var.
Evo şampiyonluğu diye bir şey var. Las Vegas'ta oluyor bu. Tüm dövüş oyunlarını getiriyorlar. Dünyadan 1001 tane insan gidip bu arada kapışıyor. Öyle bir şey hatırladım ki hani şans dediğin şey mesela Guilty Gear'da öyle bir dövüş oyunu var. Muhteşem bir dövüş oyunu. Adam gidiyor, adamı dövüyor ve hani şans üzere kazanıyor ve ayağa kalkıp seviniyor. Ama adam unutuyor ki ikinci yarısı var.
Evet, ikinci round
vardı. Bire birdi yani. Hani orada ikinci roundda adam serbest bıraktığı için, sevindiği için orada dayak yiyor. O geldi aklıma. Şans dediğin şey oydu. Ama şey, Street Fighter 5'e geri dönmek gerekirse abi hareketler apayrı değişti. Mesela Guile vardır. Guile yerine Nash diye bir karakter var. Alpha serisinin olan. Ne yapardın? 2 saniye geri tutardın. İleri yumruk bastığın zaman evet. Alex Fu veya Sonic Boom aslında olan hareketi yapıyordu. Bunda ise Hadouken yapıyorsun. Apayrı bir şey dinamik.
Kombinasyonları
kombinasyonlar değişti. Hitbox dediğimiz o vuruş alanı şeyleri apayrı oldu. Hani daha güzel denge getirildi ve dediğin gibi hareketler azalma muhabbeti kesinlikle yok. Burada birbirine bağlama faktörü çok önemli oldu.
Peki guard bozmayı ne yaptılar? Mesela Street Fighter'da sıkıntı şudur. Profesyonel adamlar guard bozmayı iyi bilirler. Hı hı. Sen guard alamazsın, sıkışırsın kenara.
Şimdi yani, guard bozma dediğim burada crossover diye bir hit var. Teknik terim konuşmak gerekirse. Bir de EX focus diye bir olay vardı. Mesela geri çekildiğin zaman, evet, vurduğun zaman bir yumruk absorb ediyordun, içine emiyordun. Ama vuruyordun, stun yiyordu. Hı hı. Bunlar da artık yok. Crossover konsepti halen var ama yapılması biraz daha zor. Çünkü oyunda olay bildiğin gerçek hayattaki boks veya tekvando gibi. Gerçek hayatta ne kadar zıplayamıyorsan.
Merak ettim şimdi. Söyledin ya bunları. Evet, çok merak ettim.
Dibe girmen lazım ve yakın mesafede kapışma yapman lazım. Crossover yaptığın zaman autocorrect de gayet güzel bir şekilde ona engel getirildi. Mesela Shoryuken çekiyorsun ama adam burada. Eskiden buraya giderdin, adam, evet, burada olurdu. Artık Shoryuken çektiğin zaman adam buradaysa otomatik olarak şuraya düzeltiyor.
He, ona doğru çekiyor yani.
Aynen öyle.
Enteresan olmuş.
Tabii bu beta, alfa denemeleri halen. Ama böyle bir özelliği ben yakaladım, gördüm. Street Fighter 4'de en son expansionlarda Ultra, artık Turbo muydu, Ultra mıydı, bin bir tane versiyonu var.
50 tane oluyor, evet.
Aynen. En son Ultra'ydı. Ultra'da bunu görüyorduk ama tam olarak görmüyorduk. Hani yine arada bir böyle saçmalıyordu, bir şeyler oluyordu filan. Street Fighter 5 hakikaten yine başlangıç seviyesine başlayacak olan insanlar için çok güzel bir oyun.
Aslında Street Fighter 5 gelirse bir turnuva yaparız. Şimdi Yunus gözükmüyor, kameranın arkasında kalıyor, onu da pataklarız burada. Şimdi Edward geldikten sonra benim çok bir iddiam kalmadı bu taraftaki işte. Ben aşağıdakileri döveceğim artık, yapacak bir şey yok. Diğer elemanlara doğru açılım sağlayacağım bu tarafta. Oradan yediğini buraya dağıtacaksın enerji olarak.
Yalnız bir şey diyeyim mi? Mortal Kombat X'de gözlerim bağlı yenmiştim. Bir ara öyle bir yayınımız vardı.
Ya ama onlar bilmiyorlar gerçekten. Yani ben de Street Fighter'da onlarla karşılaşırken onu yaşadım. Gerçekten bölüm sonu cadavere ekibi arkadaşlar dövüş oyunları oynamıyor. Çok insancılar onlar. Yani genelde Pokemon'lar biliyorsunuz, Mario falan gibi şeyleri seviyorlar.
Kesinlikle yanlış. Bak geçen gün burada şey var, Retroware şeysi var Xbox için. Eski oyunları toplamışlar. Eski olan Killer Instinct oyunu var. En çok başarılı olduğum oyundur. Street Fighter'dan daha şeyim, iddialıyım o konuda. Talha versin beni patakladı.
Demek iddia değilmişsin.
O kadar değilmişim.
O kadar, evet, kadar değilmişsin.
Hayır, turnuvalara gidip birinciliği kazandığım şeylerde burada gidip dayak yemiş olmam da ayrı bir şey, evet, oldu yani.
Şimdi iddia demişken Kaspersky hakkında bir iddia var teknoloji tarafında. Onunla devam edelim. Firma için sahte virüs yazılımları geliştiriyor iddiası var. Böyle deyince evet ben biliyordum diyen bir sürü izleyicimiz olduğunu biliyorum. Çünkü virüs firmalarının virüs geliştirdiğine dair hep bir konuşulur.
Aynen. Yani sonuçta nasıl gerçek hayatta bir hastaneye gidersin de bir tane virüs vardır, onu iyileştirmek için ilaç teorisi falan bir şeyler vardır ya, aynı mantık yani.
Evet, yani hastanelerde virüs saçar. Sonuçta sağlık kurumları ilk önce virüs saçıyor, sonra şey yapıyor, ilacı geliştirip bize ilaç satıyorlar. Tabii, tarzında da dedikodular vardır. Hep bunlar vardır yani. Aynen. Konuşulurlar. Ama Kaspersky'nin yaptığı şey biraz kullanıcıya zarar vermekten ötesindeki, dolaylı olarak kullanıcıya zarar veriyor aslında. Firmalara zarar verme amaçlı. Nasıl? Eugene Kaspersky, Kaspersky'nin kurucusu, her şeyi bizden çalıyorlar, biz yapıyoruz, ben buluyorum, onlar kopyalıyor tarzında bir düşünce içindeymiş. Ve bu yüzden de demiş ki madem benden kopyalıyorlar, benim teknolojimi kopyalıyorlar, ben de onları kandıracağım diyerek Virüs Total isimli ortak platforma sahte virüs duyuruları yapmaya başlamışlar.
Abi herkes birbirinden kopyalıyor ama şimdi MOBA oyunlarına falan bakarsak, League of Legends varsa şey, başka bir
ama şimdi bunların dediği iş kod ve teknoloji çalmaya, olay birazcık daha farklılaşıyor, kafayı yiyebiliyorsun. Bu sayede de diğer virüs firmalarının denetlemeden aldığı bu virüs bildirimleri sayesinde o virüs programlarının uyduruktan yanlış, halbuki virüs olmayan şeyleri de virüs olarak algılayıp kullanıcıyı üzmeye başlamasını sağlamışlar. Ne oluyor? Düşünsenize, X markasının bir virüs programını kullanıyorsunuz. Yeni bir yazılım satın aldınız. Kurmaya çalışıyorsunuz, diyorsunuz ki bu virüslü.
Ya virüslüyse ama?
İşte inanabilirsin değil mi? Halbuki sahte bildirimler nedeniyle o virüs yazılımı firması kopyaladığı ve denemediği o kodlar yüzünden şey yapıyor, sizi ne yazık ki orada kullanıcı deneyimini düşürecek şekilde uyarıyor. 2010 yılında ortaya çıkmış bunu yaptıkları. Gerçek anlamda yaptıkları ortaya çıkmış. 20'ye yakın.
Resmi olarak.
Evet, 20'ye yakın dosyayı, yani bildiğiniz alelade dosyayı kötü amaçlı yazılım olarak bildirmişler Virüs Total'e. Bu ortaya çıkınca da biz test yapıyorduk ya demiş. Diğer firmalar kodlarımızı çalıyor muydu, ona bakıyorduk demiş. Şimdi ise ortaya çıkan iddialarda ayrılan iki kişi diyor ki biz bunu hep yapıyoruz.
Hep.
Evet, sürekli olarak yapıyoruz.
2010'dan öncesi aslında yani.
Yok, 2000 bugüne gelesiye kadar. Şimdi bu adamların ne zaman ayrıldığı yazmıyor. Eski Kaspersky çalışanları diyor ama bizim özel bir takımımız var. Direkt Eugene Kaspersky'ye bağlı. Gizli bir takım. Ve bizim tek işimiz bu demişler. Yani isimsiz olarak Virüs Total'e sahte duyurular, bildirimler yapmak.
Vallahi ben girdiğim sitelere ve yaptığım işlere bildiğim için hiçbir zaman antivirüs programı kullanmıyordum
yani. Ya zaten
yani,
güzel bir yorum var. Adam demiş ki, ya demiş, virüse gerek yok. Antivirüsü kurdun mu zaten bilgisayarın içine ediyor demiş. Değil yani. Mi? Gerçekten ben de aynısını düşünüyorum. Ve düzgün yazılım kullanıyorsanız, dışarıdan da çok USB falan takmıyorsanız ki gezdirmiyorsanız USB'leri, ki gezdiriyorsanız mecburi olarak kullanmak zorundasınız. Virüs programı kullanmaya gerçekten gerek yok.
Aynen.
Korsanlarla ilgili, bu arada Kaspersky de bunu yalanlamış, onu söyleyelim. Yalanlamış. Kabul etmemişler, evet. Şu an böyle bir takımımız yok filan demişler ama.
Tamam da yani yalanlamak çok basit bir şey yani. Medya evet. Sansürü sonuçta diye.
Gerçekten öyle. Microsoft tarafında da korsan yazılımla ilgili bir gelişme var. Şimdi onlar bir sözleşmeyi güncellediler ve sözleşmeyi güncelledikten sonra kopya yazılımları sileriz, mileriz, bilgisayarınızı kontrol ederiz'e geldi olay.
Hatta oyun, bazı korsan oyunları da çalıştırmayacaktır. Hemen silinir filan muhabbeti vardı.
Yani çalıştırmamadan bahsediyoruz burada. Siz oyunu crackleyeceksiniz, Windows'u kuracaksınız ve Windows diyecek ki sene gidi sene. Yok öyle bir şey deyip silecek onu. Şimdi bunu sadece Windows Home Market üstüne ve Xbox Live'a indirgemiş durumdalar ama ileride ne olacağı belirli değil. Ya, açık bir kapı var.
Açık bir kapı var ama yurt dışında mesela şu anda paranoya muhabbetleri başladı.
Var yani şey de yapabilir adam. Dizüstü bilgisayarındaki lisansını banlar. Der ki tamam sen bu yazılımı kullanamayacaksın hiçbir zaman. Ne yapacaksın o zaman? İnternete bağlanamayacaksın dese ne yapacaksın mesela?
İnsan gidiyor yani. Hani ben ne yapacağım, ne edeceğim? Kurduğum her şeye dikkat etmem lazım filan. Artık korsam kullanmayayım diye düşünceler oluştu yani yurt dışında.
Evet, oluşsun da zaten yani. Şimdi bu kötü bir şey değil oluşması ama.
Ama Türkiye'de apayrı. Türkiye'dekiler şey yani. Evet. Ya ne olacak ya?
Geçer. Şu an için Xbox Live demeleri Xbox 360 kullanıcıları ilgilendiriyor olsa gerek. Çünkü Xbox One'da kopya kullanan ben görmedim varsa eğer.
Xbox One mı?
Evet, henüz daha yapmalar herhalde.
Yok, kesinlikle yok ya.
Xbox 360 kullanıcıları ama herhalde Xbox Live'den yeni bir ban dalgası yiyebilirler. Windows 10'da ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Hani bir banlama olacak mı? Banlama olursa efsane olur. Yani.
Windows 10'da.
Evet, düşünsene dizüstü bilgisayarın banlanmış.
Çok değişik ya.
Evet.
O zaman şey duydun mu? Hayran yapımı Resident Evil 2 Remake yapıldı gitti.
Evet, konuşmuştuk.
Gitti.
Devam ediyor diye
konuşmuştuk. Devam ediyordu, en son iptal edildi fan hayran olanı.
Ama şimdi yenisi durulduktan sonra iptal edilmiştir diye düşünüyorum ben onu.
Yani iptal edildi ama önemli olan hangisi şey yaptı? Capcom mu yaptı acaba zorlamayı iptal edilsin diye?
Capcom resmi olarak üreteceğini duyurdu.
Aynen. Remake gelecek dedi.
Evet.
Onun üzerine bir de fan oyun vardı. Unity şey Unreal Engine 4 ile yapılmış olan bir şey motorla. Omuz hizasından gayet güzel grafiklerle ilerliyordu. Ama çok değişik. Mesela Gamescom'da şey Capcom yapımcılarıyla falan konuştuğum zaman demiştim ki Resident Evil 2 yapar mısınız? Yaparsanız da sonuçta fan-made bir oyun var. Hani ne olacak bu? Kapatır mısınız demiştim. Daha doğrusu birçok insan da sormuştu bunu. Verilen cevap şeydi. Hani bu Resident Evil oyunu bile değil ki. Hani yaptıklarını takdir ediyoruz ama kapattırmayız demişti.
Ondan sonra da kapattırdık diye
bir hafta geçmeden kapattırdılar. Yani daha doğrusu Capcom mu kapattı yoksa şey mi? Invaders Game mi kapattı? Yani bu programı daha doğrusu oyun üzerine çalışan şirket mi yaptı? Daha doğrusu topluluk mu yaptı? Belli değil ki yani.
Ama yani şu anda şöyle bir durum var arkadaşlar. Kesin olan bir durum var. Capcom oyunu yapıyor resmi olarak ve fanların yaptığı, hayran kitlesinin oluşturduğu oyun artık olmayacak.
Aynen,
üzücü
olmayacak.
Durum bu.
Aynen.
Keşke olsaydı. Yani alternatif bir oyundu sonuçta.
Ya en azından şey mutlular. Yani Capcom en azından bizi farkına vardı.
Bizi işe alır falan tarzında.
Almayacaklar tabii.
Capcom kendini toparlasın ilk önce, ondan sonra belki bir işe alım yapabilir.
Aynen. Ama Resident Evil 2'den çok beklentim var ya şey konusunda. Remake konusunda.
Ben Resident Evil serisinden görene kadar bir şey beklememe taraftarıyım.
En mantıklısı. Bak,
hayal kırıklığı yaşama.
Ben onu filmler için diyorum. Bak en son filmi 6 olacak yanılmıyorsam filmi. Hani en son olacak diyorlardı. 5 için de aynısını diyorlardı.
Biraz deli gibi şey yapıyor filmler.
Deli gibi şey. Aynen öyle. Oyunla alakası yok çok fazla. Sadece karakterleri alıp koyuyorlar.
Yok, konu da saçma. En son Nemesis ağlıyor diyor orada. Böyle.
Ya gözleşedik ya. Öyle yani, bir şey yok ya.
Canavar.
Nemesis'le sen karate, tekvando tarzına dalıyorsun. Sen evet. Sen ki ne yapıyorsun Alice diye böyle.
Canavar. Ama abadik yok, canavar ya. Görünüşte pamuk kalpli. Aynen. Şeytan. Bak, aynen. Nasıl bir tanımlama yaptın, değişik bir şey oldu.
İşte sevgili direkt Nemesis olunca ki de o da saçmaydı. Neyse, bir diğer konuya geçelim o zaman. Silent Hills'ın Alison Road'u, yani kısacası PT'nin olan, iptal edilen oyunun Alison Road isminde olan yeni bir başyapıtı da var. Farklı insanlar yapıyor bunu. Bunun bir Kickstarter'ı başlatıldı. Şu ana kadar bayağı güzel bir gameplay sunuldu bize.
Oyun dünyasında suyu çıktı yalnız ya. Fan yapımı iptal edildi. Onun ya iptal edildi. Aynen, onun içini yapıyorlar. Alttan gidiyorlar falan değil tarzında. Değil mi?
Ama şöyle bir şey var. Birçok insan sonuçta PT'yi çok sevmişti. Evet. Silent Hills demosunu, yani playable trailer'ı.
Şimdi PT olarak ismi kaldı. Playable trailer aslında.
Playable cancelled game diye böyle trailer'ı. Alison Road bayağı güzel geliyor ama. Grafikler olsun, şey olsun, korkutucu efekti olsun. Aynı mekanikten gitmiyorlar. Bir evde geçiyor, aynı koridordan geçmiyor Allah'tan yani. Ve şey, Kickstarter tarihi henüz bir şey verilmedi, edilmedi. Ama Kickstarter'da verilen miktara göre oyunu daha da güzelleştirme yolunda gideceklerini belirttiler mesela.
Hayırlısı olsun, oyunculuk için sonuçta gelişmeler yaşanması iyi. Yeni oyunlar, yeni tatlar lazım.
Kesinlikle lazım ya.
Yani değişik farklı türlerde de bir şeyler görmek, gerçekten farklı yapımlar görmek beni sevindiriyor.
Bir tane korku oyunu görmek istiyorum işte, bu da olsun yani.
Ben korku oyunu görmek istemiyorum ama görmek isteyenler görecek diye seviniyorum. Ben çünkü korku oyunu oynayamıyorum. Gerçekten oynayamıyorum. Beni çok tedirgin ediyor. Bir ara PT'nin şeyi vardı. Unreal Engine 4 ile tekrar oluşturulmuş bir motoru var PC'de.
Ha şey Putini miydi öyle bir şeydi?
Evet, görmüşsündür onu. Ya dediler ki canlı yayında abi açıp bakar mısın falan. Sessiz korktum ya, sessiz oynuyorum. Onu da korktum. Düşünebiliyor musun? Böyle bir rezillik.
Düşünebiliyorum
yani
ya.
Gerçekten kötü. Nasıl düşünebiliyorsun?
Düşünebiliyorum.
Kötü Amerikalı. Evet. Sanal dünyayla devam edelim. Maria Sharapova, bildiğiniz gibi iyi bir tenisçi kızımız, ablamız. 160 kilometreye varan hızlarda şey servis vurabiliyormuş.
Yok artık.
Nasıl bir kovarsa valla.
Ben ondan tokat çekmek istemiyorum.
İnanılmaz bir şey yani. Şimdi sanal ortamda onunla tenis maçı yapmanız sağlanacakmış ve HTC Vive ile bunu yapacakmışsınız. Yeni tenis turnuvasında tenis turnuvasına gidecek bilet alan kişiler aynı zamanda bu alana girip sanal ortamda tenis oynama şansı da yakalayacaklarmış ki bence çok enteresan bir etkinlik olacak. Çünkü bu teknolojilerin kitlelere anlatılması açısından farklı bir deneyim. Hı hı. Ve bana çok farklı bir giriş ve deneyim olarak geldi. Yani düşünebiliyor musun? Tenis izlemeye giden tenis hayranlarına oyundan aslında bir alakaları yok. Onlar gerçek ortamda bir spor mücadelesi izlemeye gidiyorlar ve sanal ortamda sevdikleri karakterle maç yapma imkanı sunacaklar. Gerçekten teknolojinin kitlelere anlatılması açısından bence iyi bir atılım olacak. 9 saatte hazırlanmış demo. Yani Sharapova ile 9 saatlik bir capture çalışması yapmışlar.
9 saat arka arka hareketler falan mı yani? Tüm hareketleri
çok arka arka değildi. Çayı, demosu, muhabbeti de vardır. Sonuçta oraya gelmiş ekip herhalde. Anladım. Öyledir diye düşünüyorum yani. Şalteri aç kapat da onun içinde olabilir gerçekten.
Anladığım kadarıyla bir insanın kendisini geliştirmek için de bayağı yararlı bir şey.
Sonuçta... Evet, olmayacak iş değil. Ama tabii şimdi burada ne önemli? Tenis oynayacaksın ama düşünsene raketi sallıyorsun ama tenis topunu hissetmiyorsun.
İşte onda
öyle bir
ya.
Sıkıntı var, evet.
Aynen.
Sanki belki ona bir titreşim koysa, böyle track ettiğinde böyle elinde sallansa falan, ki Vive'ın kendi kontrolcüleri var. Belki raket bile sallamayacaksın.
Bir şey diyeyim mi? Sen bayağı bana Nintendo Wii bahsediyorsun şu anda. Kollarıyla falan tenis oynuyorsun, bowling ya, oynuyorsun. Aynı şey yani.
Wii U'da beni, Wii'de daha yani. Doğrusu ne böyle irite etmişti. Şimdi ilk aldım, oynuyorum, tamam. Aha. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Böyle de oluyormuş ya. Hani ondan sonra buna dönüyorsun. Böyle de oluyormuş ya dediğin an o bütün aletin büyüsü kayboluyor.
Aynen öyle ya. Şey yani spor oyunlarında hile.
Evet biraz
aslında
öyle.
Aslında spor yapmıyorsun yani.
Yapmıyorsun. Mesela golf oynuyorsun değil mi? Hı? Ya böyle de atılıyormuş ya. Ya niye kalkayım
hiç
tarzında.
Hiç uğraşılmasın yani.
Hiç olmuyor o yüzden.
Aynen.
Değişik bir deneyim olacak. Ben de merak ediyorum. İnşallah bize de bir denetme fırsatı bulurlar. Hı? Deneyecektik göğe ya. Ama yaz bitti, deneyemedik. Biz yazdan önce bir deneme fırsatı bulacaktık diye bekliyorduk, evet. İngiltere'ye
gidip. O yazık
olmuş
ya.
Gerçekten yazık oldu. Çok merak ettiğim bir teknoloji gerçekten. Avustralya'da ise ilk sanal gerçeklik oyun parkı açılmış. Şimdi açılacak açılmayacak diyorduk. 400 metrekare bir boşlukta sanal kaskı takıyorsun. Sırtına bir dizüstü bilgisayar alıyorsun. Elinde silah veriyorlar. Koşturuyorsun. Düşünebiliyor musun? Fiziksel ortamdasın çünkü.
Düşünemedi.
Çok,
çok eğlenceli bir şey.
Evet, çok fantastik bir şey yapmışlar. Her ne kadar şu an Oculus Rift'in DK2'sini kullanıyor olsalar da ki DK2 iğrenç gerçekten. Çok düşük çözünürlükte. Yani tam o deneyimi yaşayamazsınız. Ama 400 metrekare alan düşünüldüğünde geniş ortam, ateş edebileceksin, silah falan hareket ettiriyorsun. Eğlenceli görünüyor. Ekstra olarak burada benim ilgimi çeken 129 tane PlayStation Eye kamerayla izleniyormuş.
129.
Ortam. Evet. PlayStation Eye kameralar şu sıra birçok projede gördüğüm kameralar olmaya başladılar.
Neden
mesela
acaba?
Evinde motion capture çalışmaları yapan arkadaşlar bunları kullanıyorlarmış. 4-5 tanesiyle profesyonel motion capture yapabiliyormuşsun evinde. Hareketlerini algılayıp derinlik ölçüleriyle falan.
Bilmiyorum ben açıkçası alıp. Hani ne kadar biraz Xbox'a ön yargıyla yaklaşsam da Kinect'i daha çok tutuyordum ya.
Ben de Kinect burada daha başarılı olur diye düşünüyordum. Ama PlayStation Eye'in demek ki programlaması kolay. USB'den takılıyor. Kullanması kolay herhalde. PC'lerde. 6 kişilik bir ekiple Zero Latency ismi verilen bu platformu oynayabiliyormuşsunuz. Oyunu oynayabiliyormuşsunuz. Fantastik duruyor videolarda gördüğümüz kadarıyla tabii ki. Oynarken nasıl bir deneyim sunuyor bilmiyorum.
Öyle bir şey Türkiye'de görebilecek miyiz acaba?
Görürüz bence. Ben Türkiye'nin bu konuya çok daha hızlı adapte olacağını düşünüyorum. Diğerlerine nazaran daha yaratıcı işler görürüz.
Ama Türkiye'de çok değişik şeyler çıkar ya bence ya.
Dipçikle birbirini öldüren de kafasını yaran falan da görebilirsin burada.
Ana haber kendini... bültenlerini de görebiliyorum şu anda.
Evet, öyle değişik bir şey olabilir ama bakıp göreceğiz yani. Sana gerçekten çok hızlı bir şekilde geliyor. Bakalım kaskları takıp başka alemlere akacağız.
Çok değişikmiş ya.
Evet.
O değil de The Witcher 3 Türkçe olacakmış diye bir söylenti vardı.
The Witcher 3 ne olacakmış?
Türkçe çıkacakmış.
Ya onu çok konuşuyorlardı. Sonradan Türkçe patch gelir mi falan diye
aynen,
de.
Aynen aynen. Hani Türkçe şey içerisinde bir tane dosya bulundu. İçerisinde Türkçe dil seçeneği yani bir şey vardır. Excel sheet gibi bir muhabbet var. Orada yazıyor Turkish diye. Tabii birçok insanda merakta uyandırdı bu olay. Ama tabii bölüm son canavarı olarak sorulduk. Grabowski'ye sorduk. Ve içerisinde şey diye bir cevap aldık. Witcher 2'den kalan dosyalar aslında onlar. Çok da istek görülmediği için, hani daha çok satışta göremediğimiz için şeyde Türkiye'de.
Yok, yapmayacağız dediler.
Kesinlikle olmaz yani dediler.
Ya Türkçe yama çalışması yapan arkadaşlardan birkaç tanesi de şey söylemişti. Ya bunu yapmak da yine çok uzun sürecek. Yani bir ekip olarak o kadar fazla edebi konuşma şey var ki çok zorlanıyoruz
ya
diyorlar.
Ya şöyle diyeyim, ben şahsen Baldur's Gate'in yeni oyunu vardı, HD versiyonu. Bir daha ismin Dale'ın şeysi var, HD Remastered versiyonu var. Şeyden, Beamdog tarafından, Atari'nin şeysinden. Ben onun Türkçe çevirmenlik liderliğini yapıyordum. Bir ekibimiz vardı. Bitmiyordu. Hani o kadar çok fazla şey var ki, kelime var ki, bir de yeni kelimeler üretmek zorunda kalıyorsun. Evet. Türkçe'ye dil bilgisinin olmayan şeyleri içermeye çalışıyorsun ki olmadığı için birçok insan bunu okuduğu zaman bu ne ya filan diye kalıyor. Onun için ayrıyetten bir tane daha sözlük yaratıyorsun. Bunu yaptığın zaman da çoğu insan şey diyor. Yani niye böyle bir şey yaptın ki yani, hani ben bunu İngilizce oynardım. Ki zaten İngilizce oynuyor birçok insan böyle oyunları. Hani Witcher 3'ü de aynı ama.
Türkiye'de Türkçe oynamayı istiyorlar
işte
ama.
Herkes Türkçe oynamak istiyor
siz
ama.
Siz Amerikalılar Amerika'da İngilizce oynayabilirsiniz.
Bak ben ülkemden çıkmışım en azından şey yapıyorum şimdi. En azından yardımcı olmaya çalışıyorum dil bilgimle. Ama şey en kötü ihtimal şey de. Hani bazen öyle bir şey oluyor ki çeviri konusunda hakikaten böyle bir sıkıntı var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yapıldığı zaman deadline veriyorlar size. Abudik kubidik saçma sapan bir deadline. 3 ay içerisinde yapman lazım diyor, bu kadar. Ya Witcher 3'ü 3 ayda çevirmen lazım. 20 kişisin. Hani işi gücü olan insanlar, gönüllü çevirmenlik yapılıyor bir de. Hiçbir şeyde kazancın da olmuyor. Ama 3 ay içerisinde olmazsa mahvedeceğiz sizi tarzında tehditler de gelebiliyor.
Koyamıyorsun da şey.
Olmuyordu yani. Onun için öyle pat diye hani Witcher 3 keşke Türkçe olsa diye ben de isterdim. Birçok insan da oynasın, en azından sohbet muhabbet edebilelim. Bir RPG'lik şeysi unsuru kazanılsın Türkiye'de diye ama hani zor, artık evet. Şey gönüllü Türk arkadaşlarımız gidip birey olarak çevirirlerse.
Herhalde gelecek sene falan görürüz onu da.
Bir buçuk sene diye düşünüyorum ben açıkçası.
İşi gücü olan insanlar zor gerçekten.
Zor demişken bir tane daha olay var. Twitch Plays Dark Souls'u duydun mu?
Yok, hayır.
Dark Souls isimli oyunu daha Demon's
Souls'u
duydun mu?
Dark Souls'u evet biliyorum. Onu özellikle Alkan sayesinde çok iyi bir şekilde biliyorum.
Alkan ya.
Hayranlarından bir tanesi. Oynaması çok zor. Bir de genelde takip ediyorsan internetteki böyle komik paylaşımları falan oyunlarla ilgili. İşte Dark Souls ve Skyrim arasında hep böyle bir şey yaparlar.
Aynen. Bir gönderme
şeysi de. Karşılaştırma gönderme yaparlar. Birisi bebek oyunu kalıyor, birisi şey kalıyor gerçekten.
Aynen öyle.
Hardcore.
Dark Souls'u şimdi Twitch'te neredeyse 5 milyonla 6 milyon insan arasında şey oynama muhabbeti var. Hani insanlar ne yapıyor? Şey vardı, Twitch Plays Pokemon vardı.
Evet.
Ne yapıyordun? Up, down, left, right diyordun. Sol, sağ bilmem ne, AB. Bunu yaparak birçok insanın komutlarını teker teker algılayıp karakteri yönlendirip işte Pokemon savaşı yapıyorduk. Hani Pokemon neyse ilerliyorsun, komut var eyvallah. Ama Dark Souls gibi odaklanması gereken, kalkanı çıkarman lazım.
Gamepad'de de zor oynadığım bir oyunda.
Aynen öyle. Hatta Guitar Hero'nun gitarıyla falan bitirmiş olan insanlar var. Sevgiler, saygılar.
Değil mi ya?
Bu sefer aynı mantıkta yine yazı yazarak oyunu bitirmeye çalışıyorlar Twitch'te.
Başarı durumu nedir?
İlk gün bir boss'a bile gelmeden bir merdivenlerde yuvarlanan bir şey geldi, bunları öldürdü. Ana menüye dönüp neredeyse 6 saat 8 saat şey yaptılar. Karakter tasarımında geç çıkamadılar. Üçüncü günde ise ilk bölüm son canavarına geçtiler.
İyi geçmişler. Yani ben kendim açımdan söyleyeyim. Ben üçüncü günde tek başıma herhalde gamepad'de falan geçerdim boss'u. Ben çünkü gerçekten oynayamıyorum. Çok zor oyun.
Çok zor ya.
Çok
hakikaten.
Çok konsantre olman lazım. Yani benim gibi bir adamın da bir oyuna o kadar kendini adaması çok zor şu anda.
Aynen,
mantıklı
aynen.
Olarak.
Alkan olsaydı şey derdi. Yok ya, zor değil ya.
Zor
siz
değil ya.
Ya falan diye böyle.
Saç kalmamış. Benden de az saç kalmış ona. Şimdi ben konsantre olmadığım için yine bu kadar koruyabildim. Alkan hiç koruyamadı.
Ya bana bak, ben hiç zorlamıyorum kendimi. Bu kadar saçım var yani.
Falan tarzında. NASA ile devam edelim. Uzaya çıkalım isterseniz. NASA bir sonraki Mars görevinde isimlerimizi Mars'a gönderecekmiş.
Bir dakika. Mars?
Evet. InSight isimli bir tane cihaz hazırlıyorlarmış ve Mars'ın derinlerine kazı yapmak için geliştireceklermiş bu cihazı. Mars'a indirmeden önce de içindeki çipe isimlerinizi yükleyelim, Mars'a gitsin tarzında bir çalışma yapmışlar. Bir web sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda linki var. Direkt olarak habere tıklayıp haberden linki ulaşabilirsiniz. Ve isminizi yazıyorsunuz. Çipe kayıt oluyorsunuz. Size de bir tane iniş kartı yapılıyor. Böyle değişik bir kart tasarlıyor. Sanki Mars'a gidecek bileti almışsın gibilerinden. İsminiz Mars'ta bulunuyor arkadaşlar. Benim şu anda ismim Mars'a gidecek. Çok büyük bir şey.
Hadi ya.
ismin Mars'a.
Bir şey soracağım. Bir ara NASA'nın idi sanırım. Şey, bir ara çekiliş vardı. Mars'a gidecek olan insanların.
NASA'nın değil o. Mars One isimli bir projeydi. Ve özel bir şirket tarafından yapılan bir projeydi. Şu anda mefta oldu aslında o proje de. Hala bir şekilde insanlar şey yapıyor.
Türkiye'den 2-3 insan falan seçilmişti halbuki ama.
Gidiş var dönüş yok yalnız. Yani. O proje öyle bir şeydi. 2016 yılında gönderilecekmiş bu alet ve şu ana kadar 90 bin kişi ismini yazdırmış. Türkiye'den 440 kişi yazdırmış yazıyor. Haberde de bir ben oluyorum orada.
İşte ben yazdırsam Türkiye sayılmıyor. Amerika sayılıyor değil mi?
Bir de öyle bir durum var. Evet ne yazık ki. 90 bin kişinin ismi orada yankılanacak. Enteresan olacak. Belki ileride bir uzaylıyla tanışırsınız ve kendi isminizi taşıdığını görürsünüz.
Ya da uzaylılar isimleri alıp ondan sonra teker teker Hitman tarzı vururlar size.
Bunları alacağım. Bunları al. Bu kekoları oradan toparla diyormuş.
Madem bak diğerleri de saygılı sevgili bilmem ne.
Bir de ismini göndermiş diye. Çin'de kendi GPS uydu sistemini oluşturmak için uydu fırlatmaya devam ediyormuş. Geçtiğimiz haftalarda iki tane daha uydu yerleştirmişler yörüngeye. Ve iki yıl içinde de bu sistemin Çin dışında da daha doğrusu Çin içinde tamamen kullanılması, 2020'de de Çin dışında kullanılmasını amaçlıyorlarmış. Yerleştirilecek uydularla beraber. GPS'ten tamamen kopuyorlar. GPS dediğimiz sistem çünkü bu Amerikalıların kendi askeri amaçları için geliştirdiği, sonradan sivil kullanıma açtığı bir teknoloji ve savaş durumunda kullanmanızı engelleyebiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden Avrupa Galileo isimli bir projeyi yapıyor ki onların biliyorsun kaç uydu gönderdiler, yerleştirmediler, yörüngemler rezil oldular, uğraşıyorlar onu gariplerimde. Çinler kendileri uğraşıyor. Bir de Hindistan falan da bildiğim kadarıyla böyle şeylerle uğraşma peşinde şu anda. Rusya yapıyor mesela. Herkes, büyük ülkeler kendi konumlama servislerini oluşturuyorlar ki Amerika'ya muhtaç kalmasınlar savaş durumunda. İyi bir durum. İnşallah biz de yarın öbür gün bu teknolojiye ulaşırız diyorum da tabii daha var.
Ya o değil de Çin'den bahsetmişken... Gülüyorum kusura bakmayın ama PS4, Xbox One ve Oya'nın birleşimi bir tane çakma konsol çıkarttılar. Oya'nın
ismi güzel. Şimdi diyor ki Oya diyor, ben Amerika'nın İngilizcesine güvenmediğim için dedim senin İngilizcen öyle değil. Oya onun ismi falan.
Yok Oya.
Evet Oya deyince cihazı görme şansım oluştu.
Aynen şey baya PS4'ün kasası, kolda Xbox One'ın kolu. O yanında işletim sistemi, Android işletim sistemi var. O yeniden esintilenmiş olan bir konsol olacak bu.
Şimdi konsol teknik özelliklerinde şu ilgimi çekti benim. Sen söyleyince Allwinner'ın 8 çekirdekli bir işlemcisi var. Mobil bir işlemci. Ama neye vurgu yapıyorlar orada? Şimdi konsollar 8 çekirdekli ya. Hani onlar da 8 çekirdekli.
Aynen. Çok çok fazla gönderme var ya. Hani Çin'den bir de özellikle şey 15 senelik bir ban muhabbeti falan vardı. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum ama.
Evet, Çin'de oyun konsolları yasaktı.
Aynen. Şimdi o kalkmasıyla
kalktı,
birlikte
tamamen kalktı Çin genelinde.
Direkt OY gelmeye başladı işte. Hani konsolda şu anda 2 GB DDR3 RAM olacakmış. 16 GB disk alanı OY.
Müthiş bir şey. OY evet.
PRVR G6 şey 62 30 GPU teknik işlemlerine evet, ben gittim yani şu anda yani.
Bildiğimiz mobil bir şey var aslında, platformu var üstünde.
Aynen.
4 tane Cortex A7, 4 tane Cortex A15 işlemcinin birleşiminden Allwinner'ın bir tane mobil işlemcisini koymuşlar. Android işletim sistemli bir konsol olacak.
Ben alışmışım şimdi Nvidia demeye, şey değil demeye mi? Hani Asus demeye filan. Şimdi PR, VR, G filan diye gittim ben de.
İşte o yüzden oyun dünyası bir yere kadar geliyor. Aynen. Orada bizim gibi pro insanlar
gidiyoruz yani.
Devreye giriyor diyormuş.
Ama şey var, jd.com diye bir site var. Kickstarter tarzında bir şey bu site. Eğer orada bağış miktarını yetere kadar alabilirse $70'dan çıkacakmış.
Ya bu alet neyi sağlayacak abi? Şu, düşünsene çocuğun PlayStation 4 al baba, Xbox One al baba diyor. Al o ye.
Şey ya, aynen. Türkiye'de Micro Genius nasıl satılıyorsa aynı mantıkla, sadece şey Android oyunlarını oynayabileceğiz yani onda.
Bir de evinde televizyonun altında durması böyle bir şey olur.
Aynen.
O neydi? PlayStation 4 mi diyormuş? Kontrolcüye veriyorsun. Xbox abi bu filan. Yok bu OY.
En güzeli şey ya. Bu konsolda en azından Hearthstone filan oynayabileceksin.
Evet o da var.
Televizyonda gerçi. Hearthstone keyfi filan diye böyle.
Değişik bir şey olacak. Klavye de bağlayabiliyorsun Android'e ki kesin destekleyeceklerdir. Baya değişik şeyler çıkabilir. TV alt ünitesi olarak güzel aslında. Kötü değil. Yani düşündüğüm.
Baya güzel ya. Bir de onun haricinde çok üzücü bir haber var elimde. MGS 5 Phantom Pain için PC'de ön yükleme yok. Neredeyse 28 GB'ı Türkiye standartlarında indirmek
ya çok kötü bir şey ya. Değil. 5 lira veriyorsun ya da 4 lira veriyorsun, bugün 100 megabit internetin açıyorlar. Çatır çatır çekersin de el ver ki sunucuları yiyorsun. Yoksa çekeriz yani.
Bir o olay var ama bir de şöyle bir şey var. Hani genç olan arkadaşlarımız da girip de 4-5 TL şimdi ailesiyle girip de konuşma niyetine
konuşmuyorsun zaten. Arkadan girip okey diyorsun, faturayı ekliyorlar onlar. Böylece konuşma ertelenmiş oluyor. Babanız anlayacak da. Şimdi ilk önce zaten aile şunu yapar. Bunlar bizi kazıklamış der. Oho, o anlaşılana kadar sen oyunu oynarsın 50 defa. Baba yanlışlıkla ne oldu dersin. Fatura eklenmesinin şeyi burada. Değil mi? Keyfi burada.
Zamanında bir de ben 56K zamanlarında işte telefon hattı falan çekiyordum, bağlıyordum, ediyordum, geri koyuyordum bizimkiler farkına varmasın diye. Sonra telefon faturası gelince ya ben fazla arkadaşlarla konuştum diye böyle yedirmeye çalışıyordum ama olmuyordu işte.
Siz Amerikalarda 2 hat yok muydu ya?
2 hat var ama ben o zamanlarda Türkiye'de yaşıyordum işte.
Ha, kötü evet. Aynen. Ne yazık 56, ki.
İşte ISDN varken Amerika'da biz burada 56K'yla falan bir sesleriyle uğraşıyorduk.
Ne yazık ki evet. Almanya'ya devam edelim. Şimdi Almanya ve uçak dediğimizde yani tank daha çok bize.
Tank aynen Alman ya tankı. Alman tankı.
Halbuki Almanlar güzel uçakları ürettiler 2. Dünya Savaşı zamanında. Evet, evet. Hala da orada yatırımları var ve şeyleri var. Teknolojinin kullandığımız kısımlar yer alıyor uçaklarda. Şimdi ise Alman Havacılık ve Uzay Merkezi DLR diye geçiyormuş. Yani DOÇ ama LR kısmı nasıl? Space nasıl Almanca'da? Ben de bilmedim ki. Evet, Alman Havacılık Uzay Merkezi kısaltması DLR arkadaşlar. Yeni bir plan yapmış ve bu uçak geliştireceklermiş. Bu uçak bildiğiniz roket motoruyla çalışıyor ve Avustralya'ya 90 dakikada gidebiliyormuşsun. 20 saatlik yolculuğu 90 dakikaya indiriyormuş. Ama burada bana saçma gelen bir şey var değil mi? Saygıdeğer bir uçak olmuş.
Yani çok
50 kişilik bir uçak ama şöyle bir şey var. Bildiğiniz rampadan kalkıyor. Altındaki ünite ayrılıyor. Uzay sınırında gidip yolculuğa gidip sonra serbest düşüşle beraber.
Serbest düşüş.
Serbest düşüşle beraber geri konuş yapıyor filan. Buna binecek adamın ya aklını kaybetmiş olması, yarının ümidini kesmiş olması filan lazım.
Ben bir şey diyeyim mi? Senin anlattığın şey tıpık bir Gundam serisinde olan bir şey, anime çizgi film serisinde var. Aynı mantığı almışlar, uygarlamışlar. Yani en azından teoride.
Ama şimdi tamam indin oraya da bu uçağı tekrar rampaya yerleştir, altını roket ünitesini tekrar tak falan derken işi uzayacak. Bir de bütçeye bak, 33 milyar dolar. Birisi çok iyi kafayı almış Almanları. Burada herhalde. Ben bunu görüyorum.
Yani Alman işlemecesinde ben böyle bir şey görmezdim. Yani duymak yani çok garip geldi bana şu anda.
Bana da çok garip geldi gerçekten. Kesin bir onu işler hale getirecekler herhalde. Ya da başka planlar içindeler. Yeniden kötü ve dünyayı ele geçirmeye yönelik bir plan yapıyor olabilirler mi acaba?
Herhalde.
Alman olarak.
Aynen ben yani şimdi sustum.
Evet. İnsanlar başka hizmetler yapabilir. Değişik bir uçak olmuş. Siz de zaten görüntülerini izliyorsunuz. 2030 yılında deneyeceklermiş testlerini. Buna binecek adam da herhalde ayrı bir kafa olacak dediğim gibi. Fiyatı da çok yüksek olur.
Ben binerim.
Şimdi Stephen Hawking'i biliyorsun.
Tabii ki
ünlü
de.
Ünlü bir teorisyen fizikçi. Hı hı. Daha doğrusu ne? Teori fizikçisi mi?
Teori denir? Fizikçisi desek
öyle
daha mantıklıdır.
Daha iyi oluyor aynen. Değil mi? Evet. Bir sürü teorisiyle beraber ya bugünkü bilim alanında birçok çığır açmış. Aynen. Önemli bir insanlardan bir tanesi ama ne yazık ki ailesi hastalığı nedeniyle şu anda bir tekerlekli sandalyeye muhtaç ve kas hareketlerini kontrol edemediği için kaslarını hiçbirini mimik bile yapamıyor şu
aynen,
anda.
Aynen ventrilo sayesinde konuşabiliyor. Evet. Seslendirme.
Ve Intel tarafından geliştirilmiş olan ACAT isimli ünite aslında onu tamamen dünyaya bağlantısını sağlıyor. Bu ünite Stephen Hawking'in şu anda göz hareketleriyle ve genelde kullandığı seri cümleleri tahmin ederek onun cümleler kurmasını sağlıyor. Diyor ki Stephen Hawking diyor eğer bu kelimeyi seçtiyse bundan sonra kesin bu kelimeyi kuracak. Genel olarak onun yapısını ezberlemeye çalışıyor. Ve gerçekten bu değerli bilim insanının bilim dünyasına hala daha katkı yapmasına yardımcı oluyor. Şimdi bunun yazılım kaynak kodlarını açmışlar. Bu ne anlama geliyor? Yani bu hastalığı taşıyan ve bu seviyede kötü durumda olan her insan için aslında bir umut ışığı doğuyor. Intel burada çok büyük bir şey yaptı. Intel yıllardan beri 25 yıldır geliştirdiği teknolojiyi şu an tüm dünyaya açmış oldu. Önemli bir adım bu. Kendisi de bunu farklı ticari amaçlarda kullanabilirdi çok da rahat
tabii
bir şekilde.
Tabii ki de aynen.
Ama şimdi diğer insanlar da kullanabilecek. Takdir ediyorum. İnşallah hayatta geçtiğini görürüz farklı ve daha uygun fiyatlı cihazlarla.
İnşallah.
Diğer ailesi hastalarını dünyaya bağlarlar. Şimdi beyin kontrolü...
Onu şaşırdım. Hani nasıl konuşuyorlar? Özür dilerim lafını böldüm
evet,
ama.
Evet sana onu diyecektim. Şimdi beyin kontrolü yapamıyorlar burada ama şu anda göz hareketleri hareket edilmiş. Eskiden yanak hareketlerine falan da bakıyormuş bilgisayar ona göre. Kelimeler çıkartıyormuş.
O ilginç. Ben hep elle falan yazıyor diye düşünüyordum.
Yok,
ki hareket
göz hareketleriyle yani. Kelimeleri seçiyor. Harfleri anladım. Seçiyor. Ona göre kelime tahminleri yaparak da şey sağlıyor. Hani beyin kontrolüne belki ileride kadar gider olay diye olabilir. Düşünüyorum. Ama beyin kontrolü deyince beyin kontrolü bir cihazdan bahsedeyim. Aslında sana geçmeden önce. Burada da değişik bir Kore Üniversitesi ile Berlin Teknik Üniversitesi bir araya gelmiş. Ve beyin kontrolü bir yürüteç yapmışlar. Mesela senin diyelim belden aşağısı felçli Allah korusun. Allah da yardımcı olsun eğer bu tip durumda olan insanlar varsa. Bu iskeleti giyiyorsun ve beyin kontrolleriyle beraber yürü, geri dön, sağa dön, sola dön gibi ayaklarına emirler verebiliyorsun. Böylece yürüyebiliyorsun aslında.
Bir mekanik destek.
Evet destek,
yani.
Dış iskelet. Ama burada bana saçma gelen şu oldu. Şimdi emirleri verebilmeniz için arkadaşlar 5 tane led var değişik frekanslarda yanan. Bu ledlere bakmanız gerekiyor. Şimdi mesela yukarıdaki lede bakarsan beynin o LED'e bakarken ki ürettiği sinyallerden o algılama algılıyor bunu. Hı hı. Ve ayaklara diyor ki ileri gideceğiz. Hı hı. Aşağı bakarsan aşağıdaki LED'e onun değişik yanıp sönme frekansından bu sefer diyor ki geri dönmem lazım. Ama bu kadar LED'e bakasıya, beyninden dalga algılasıya kadar göz hareketlerini takip eden bir kamera koysalardı zaten.
Ki var aslında öyle bir teknoloji.
Bir sürü şey var yani o işi yapan. Daha rahat olurdu. Şu anki sistem 3 saniye gecikmeyle çalışıyormuş. Göz hareketlerini takip etseler hiç gecikme olmadan.
Bir de benim merak ettiğim bir şey var. Yolda yürürken devamlı aşağıya mı bakacak?
İşte yürümesi mesela yolda yürüyorsun, yani baktın bir sıkıntı var. 3 saniye orada hesaplayacaksın, aşağı bakmaya başlayacaksın.
İşte şey, TTNet'le birlikte internette oyun oynaman lagı.
Aynı
aynen
şey
yani. Bu yani.
Ne yazık ki bana çok işlevsel gelmedi ama en azından beyin kontrollü bir şey geliştirmişler. Robot, ben de onu sizlere duyurmak istedim.
Anladım. Hazır onu demişken o zaman Xbox One'ın geri uyumluluk servisi ilk Xbox oyunlarını destekliyormuş. Ne kadar mutlu oldum anlatamam, biliyor musun?
Herhalde oyun çıkmadığı sürece onlar daha ilk baştaki konsollara kadar gidecekler. Tetris'e kadar.
Güldüğüme bakma, dalga geçmek için demiyorum. Ben sinirden gülüyorum şu anda. Hani Xbox One o kadar güzel şeyler patlatmıştı ki. Ya bundan seneler öncesi Xbox One o kadar güzel oyunlar olacak. Quantum Break çıkacak, Highland çıkacak.
Evet.
Onun haricinde güzel oyunlar olacak. İşte Dead Rising 3 çıktı, PC'ye de çıktı. Rise çıkacak, PC'ye de çıktı. Hani çok fazla oyunlar falan vardı ve diyordum ki dönem artık Xbox One'ın. Artık ne yapabilirler? Ne oyunlar çıkaracaklar? E3'te belki hatırlarsınız şey, E3'ün canlı yayınını yapmıştık, çevirmenliğini yapmıştım ben. Ne olabilir ki demiştim. İlk bombayı şeyde patlatmışlardı. Xbox 360 oyunlarını destekliyor. Yani oyunlarınız varsa oynayabileceksiniz. Peki. Neyse, birkaç oyun vardı. Red Dead Redemption. Güzel. Eyvallah. Saygım var. Hatta kayıt yapabileceksiniz bununla. Tamam, o da hoş, güzel. Ama ben oyun istiyorum. Hani Xbox One oyunu. O grafikleri görmek istiyorum. Hı hı. Değil mi? Evet, güzel. Şimdi ise daha geçen gün haberleri falan bakayım derken bir baktım. Xbox One Games yazıyor. Evet. For Xbox, Old Xbox diye böyle eski Xbox için oyunlar destekliyor. Abi tamam, yeni oyun yok mu? Niye Xbox eski? Evet. Hani sanki şirket hiçbir şekilde yeni oyun kastırmak istemiyor. Ne bileyim, güzel bir şeyler getirmek istemiyormuş gibi. Hani ne bileyim, Scalebound var, eyvallah. Her ne kadar şey var.
Orada şöyle bir durum var tabii. Şimdi bu özgür yapımcılar var ya, serbest, hı-hı, yapımcılar. Kendilerince şey yapıyorlar. Indie bağımsız falan, diye geçiyor işte. Oyun falan yapıyorlar. Yani onların oyunlarını oynamaktansa Xbox One'ın oyunlarını oynarım. Birçoğunu daha iyi ya. Yani
o da doğru aslında.
1000 tane oyun çıkıyor bağımsız yapımcı. Bir tanesiyle tutulur tutulmaz, bir de onu bedava vermiyorlar mı? Lanet olsun diyorsun ya. Keşke bu bağımsız yapımcılar hiç oyun yapmasa da buna da bedava oyun veriyoruz diye bunları vermeseler, şimdi utansalar yani.
Arada birkaç tane güzel oyun var şimdi.
Ya yok değil bak. Var.
Ayrı ama hani şey, açık konuşacağım şimdi. PSN'de bir tane AAA oyunu tarzında bir şey veriyorlar. Onun haricindeki indie oyunları ben mesela dokunmuyorum çok fazla.
Ya
mesela
dokunmuyorsun.
Rocket League verdiler. Eyvallah, ben bayıldım.
Şaşırtıcı
ona.
Değil mi?
Acayip şaşırdım. Hani bağımsız olmasına rağmen, ama geri kalan oyunlar,
yani hiç oynamayacağın oyunlar. Adam gamepad'den bir tane çubuğu kontrol edebiliyorsa oyun, hı-hı, diye sürmüş ya. Aynen. Böyle garip garip durumlar var.
Ama en azından şey, yine Twitch'te yayınlanabilirlik muhabbeti, bir de Xbox ilk olan şey için güzel oyunlar vardı. Onda bir şikayetim yok. Hani nostalji, bak şunu değinmeye çalışacağım. İşte nostaljik olan şeyler. Şu anda mesela oyunları almak isteseniz eBay'de falan çok pahalı. Hı hı. Hani koleksiyon yapmış olan insanlar, retrocular mesela benim gibi insanlar, hani maddi değeri vardı onun. E şimdi abi sen bunu geri getiriyorsun. Eski oyunları oynamak için insanlar girip o kadar parayı mı verecek, yoksa şey mi? Hani yeni, hani vardır ya volume 1 ya da işte birinci cilt, ikinci cilt. İkinci cilt tarzında sen eski oyunları mı satmayı düşünüyorsun yine?
Evet, değil mi? Doğru.
Hani o piyasa değeri düşecek koleksiyon yapanlar için. Yazık olacak yani. Onun
sonuçta
için
sen kendini düşünüyorsun. Ya, burada böyle kötü bir düşünce var işte. Bu emperyalizmin getirdiği bir şey diye.
Benim gibi başka koleksiyoncular da vardı şimdi yani. Ne yapayım? Ama hızlıca şeye de geçeyim. Satış oranları ile ilgili. Şimdi burada iki tane ayrı firmayı alacağım hızlı. Red Dead Redemption. Rockstar'ın olmuş olan bir oyunu. Efsanesel bir oyun.
Hala efsane ama.
Tabii ki de yani. Bak işte az önce dediğin gibi 360 olan bir şeyi ben oynarım mesela.
360'ın yoksa ve Xbox One aldıysan oynayacağın oyunlardan bir tanesi.
Aynen yani. Öyle. En azından bak 14 milyonu bulmuş satış oranları. Uçuk. Hani artık yine bir tane oyun yapsınlar.
Ya onlar şöyle düşünüyordur. Oyun hala daha çok güzel göründüğü için. Yani hala daha gerçekten ya. Xbox 360'da falan bakın. Mükemmel duruyor.
Değil mi?
Gerek yok abi ya falan diyorlardır. Yani adam şimdi Xbox One'da da oynayabileceksin.
Yani aynen. Xbox
dijital
One'da
olarak satsalar aslında.
Dijital olarak satsalar daha güzel şeyler çıkar.
Dehşet
da.
Olur
aynen,
yani.
Aynen, satışları daha da yüksek çıkar.
Hatta bir remake yapsalar onu. Hızlıca. Bir çözünürlüğü böyle bir arttırsalar.
Bak, HD remaster konusunda bir şeyler diyordu. Bak şimdi buna da remake diyorsun.
Ama bu oyun ya. Yani bunu bir HD remaster yapsalar olmaz mı?
Yapma. Yaptılar işte GTA 5. Hem de arabalı.
Evet, değil mi?
Şimdi başka bir şirket alacağım. Final Fantasy 7 vardır Square Enix'in eski JRPG oyunları falan. O da 11 milyon adet sattı. Şimdi bak,
benden uzak olsun.
Şey. Bak uzak olsun diyorsun ya. Bak, bir tanesinin görselleri ve hikayesi güzel. Bir tanesi de çok eski PlayStation 1 zamanında da çıkmış olan. Ve günümüze kadar şimdi iOS'e falan da çıktı. Daha doğrusu çıkacak. Hı hı. Daha doğrusu çıktı ya, doğru ne diyorum ben. 19 dolara çıktı iOS'e mesela. Steam fiyatı 12 dolar. PSN fiyatı ise 10 dolar ve toplam 11 milyon sattı ve o grafiklerle satıyor.
Tabii hani, konu da önemli şimdi.
Konu güzel, için. Çok güzel. Evet. Şey yani hani bir de şey Final Fantasy Remake'in haberiyle E3'te açıkladılar ya. Ne zamandır bekliyordu birçok insan, ben dahil. Remake'i çıksın diyorlardı. Şimdi remake'i yapacağız dediler. Daha da fazla satmaya başladı mesela.
İnsan merak ediyor ama işte neymiş bu oyun diye. Aynen yeni öyle. Duyanlar da oluyor. Oyun duyurulandan sonra etkisi çok fazla. Bilgisayar dünyasına girelim, bağlantı teknolojileriyle devam edelim. IDF 2015 düzenleniyor. Ne yazık ki katılamadık buna. Intel Türkiye bu sefer sadece iki tane gazeteci götürdü. Çok enteresan. Teknoloji adını kimseyi götürmedi ki. Erdo oradan çok güzel bilgiler, çok güzel videolarla bizlere gerçekten ne olup bitiyorsa anlatabiliyordu. Gidemedik ne yazık ki. Böyle lanet bir durum oluştu. Firmalar gitgide değişik kafaya bürünüyorlar.
Hayaller, Intel'i gerçekler.
Söyleyelim. Evet öyle. Thunderbolt 3'ü tanıttılar IDF 2015'te. Thunderbolt 3 ile beraber de 40 gigabit per second saniyede hıza ulaşabiliyorlar ki. Yani bu yani şöyle bir yuvarlak bir değer vereyim. 5 gigabyte saniyeyi transfer edebileceğiniz anlamına geliyor bir saniyede.
Biz onu artık 6 sene sonra görürüz.
Evet öyle ama bu özellikle şu Thunderbolt kablolar çok pahalıydı ve bağlantı portu değişik olduğu için de insanlar ek maliyet getirip bu kabloları almak istemiyordu. Cihazlar da pahalıydı, çok yaygınlaşamadı. Şimdi USB Type-C ile beraber aynı kablolamayı kullanacak ve eğer normal herhangi bir USB Type-C kablo kullanırsan 20 gigabit per second aktarımızın ulaşacak. Eğer özel bakır kabloları daha gelişmiş olan USB Type-C kablo kullanırsan da 40 gigabit per second hızı görebileceksin. Kablonun değişmiş olması gerçekten çok önemli. Bu sayede artık teknolojinin daha hızlı yayılabileceğini düşünüyorum. Çünkü USB 3.1 Type-C'ye baktığında 10 gigabit per second görüyorduk. Bunun şimdi 4 katına kadar çıkma olanağımız olacak. Bu yeni teknolojiyle beraber umarım hızlı bir şekilde yaygınlaşır. Çünkü Thunderbolt çok yaygınlaşmadı. Özellikle PC tarafında birkaç anakart üreticisinde gördük TEPA modelde. Sonrasında görmedik. Şimdi senin hiç Thunderbolt cihazın yoktur.
Yok.
Benim de yok yani öyle bir yaygınlıkta. Yani... Ki teknolojinin üçüncüsü çıkmış yani.
Hadi ya.
Evet.
İşte diyorum ya 6 sene sonra ilk nesli gelir benim elime.
Belki de iptal edilir. Bilemiyorum ne olacak.
Yani.
Razer'dan ise yine Intel RealSense teknolojisini kullanan bir kamera duyurusu geldi. RealSense teknolojisini aslında tek kamerada birkaç göz var ve bu sayede de derinlik bilgisi de algılanabiliyor. Derinlik bilgisi algılandığı için de etrafın 3 boyutlu haritası çıkartılabiliyor. Siz arka planı değiştirebiliyorsunuz. Değişik hareketlerle bilgisayara komut verebiliyorsunuz. Kinect'in biraz daha değiştirilmiş versiyonu olarak düşünebiliriz bunu. Daha basit indirgenmiş, dizüstü bilgisayarlarda veya tabletlerde kullanılabilecek şekli gibi. Ekstra olarak Windows 10'da buna bir destek var. Eğer Intel RealSense destekli bir kameraya sahipseniz bilgisayarın başına oturuyorsunuz ve bilgisayarın şifresini girmiş gibi bilgisayar açılıyor.
Ha, eskiden parmak okuyucusu vardı. Onu kaldırıyorlar. Yüz tanıması.
Şimdi senin canlı olduğuna karar veriyor. Sağdan soldan derinlik bilgisine abi, bakabildiği için şey. Sensin diye karar veriyor ve açıyor.
Acayip kötü bir şey.
Neden?
Abi şey vardır Amerika'da. Yani şimdi Türkiye'de yok diyorum. Ama elbette vardır. Şey direkt plastik modlar falan maske yapanlar vardır ya. Onu yaparlar. Direkt karşısına geçerler. Bilgisayar açılır şimdi.
Şimdi söylenene göre algılayabiliyormuş bu teknoloji. Gerçekten sen misin, değil misin, canlı mısın mimiklerine bakarak falan algılayabiliyormuş. Test etme şansımız olmadı.
Anladım.
Hani o maskeyi yapıp da deneme şansım hiç olmaz zaten
ya da, herhalde. Ya da Türkiye'de herkesin deneyeceği şey bir tane kağıt tutarsın abi fotoğraf.
Evet şimdi bu teknoloji derinlik yani. Algılayabildiği için fotoğrafta derinlik yok ya. Senin yaşamadığına karar veriyor ve açmıyor.
Fark
fotoğrafta
etmez.
Kandıramıyorsun.
Biz yine de denerler.
Deneyeceğiz. Yani, evet, bir şekilde ya da ikizini oturtup açtı gibi haberler de görürüz.
Kesinlikle kesinlikle.
Benzerini koydu ve açtı tarzında.
Of ya. Bu arada yeni çıkan League of Legends mobil oyunu var. Ben daha yeni keşfettim onu.
Ya ben gördüm. Erdinç paylaşmış. Takip ediyorum oradan. Ama oynama şansım olmadı.
Çok hayatımda çok nadir kullandığım kelimelerden birisi. Çok sevimli ve şapşal bir oyun.
Ben de kötü yani, bir laf söyleyeceksin zannettim
yok,
ya.
Yok kötü laf demem ya kolay kolay.
Seylan başlayınca falan ürktüm böyle of dedim yayını kapattım.
Şapşal, sevimli diye böyle. Oyunda Blitzcrank olarak oynuyoruz ve önümüzde Porolar var. Arkamızda ise ünlü, ikonik Baron Nashor, Nashor var. Nashor değil abi. Nashor. Türkiye'deki ismi Nashor. Neyse, Nashor demek istiyorum İngilizce şeysiyle. Şimdi porolar arkaya düşerse canın azalıyor ve canın azaldığı zaman 3 hakkın var. 3 hak gittikten sonra arkadan baron seni gelip yiyor. Ama tabii paraları gidip yakalıyorsun, kendine para alıyorsun, parayla gidip upgrade ediyorsun karakterine. İşte oyundaki içerisindeki eşyaların birkaç tanesini alıyorsun, boostluyorsun, daha hızlı koşuyorsun, ayakkabı aldığın zaman mesela filan. Ayrıyeten de 3 tane daha karakter var. Thresh, Naturis ve Corki var. Bunlarla da oyunu oynayabiliyorsun. İşte oyunda ilerlerken sadece Poro mu alıyorsun? Hayır. Singed var mesela. Katrina var. Jinx var. Bu tarzdaki şampiyonlar da gidip sana çirkeflik yapıyor. Poroları arkaya atıp seni öldürmeye çalışıyor. Sen de gidip onları kolla alıp uppercut falan Shoryuken çekiyorsun. Çok değişik bir oyun olmuş ya. Sevimli.
Yani aslında herhalde seriyi sevenler için. Daha doğrusu seri değil, oyunu sevenler oyunu için. Seven. Seri demek yanlış seri. Oluyor. Evet.
Sezon desen daha mantıklı. Değil mi? Birkaç sezon çıktı sonuçta.
Oyunu sevenler için gerçekten iyi bir
aynen. Şu anda Android ve iOS'ta var oyun. Ya ben duyduğum gibi indirdim. Halen de oynuyorum yani şu anda. Tablette bile oynuyorum.
Ben duyduğum gibi indirmedim. Yani ama güzel olduğuna eminim.
Yani aynen.
Bir de, çünkü mobil oyunlarda zaten önemli olan kolay oynanabiliyorsa
acayip kolay.
Yok.
Aynen. Acayip kolay diyorum da değil aslında. Çok biraz alışılması lazım. Çünkü işte dokunduğu zaman sol taraftan yukarı aşağı düğmeleri var. Bir de ortaya basman lazım ki kol atsın. Biraz da çok fazla bir mekaniği var ama insan 2-3 oynayıştan sonra alışıyor.
Yani o en zaman yolda oynanacak bir oyun değil diyorsun.
Biraz sallanırsa biraz zorlanır insan. Ama Flappy Bird kadar zor değil. Hmm. Hani o kadar abartmıyorum yani. Flappy Bird apayrı bir şeydi.
O farklı bir konsantrasyon ya.
Aynen ya. Bir de Heroes of Storm'da inanılmaz bir easter egg buldum ben. Daha doğrusu şahit oldum. Yeni bir karakter eklendi. Heroes of Storm'u Blizzard'ın MOBA'sı. Orada Monk, Diablo 3'ten bir karakter eklendi. Monk'la birlikte gelmesiyle bir ekran var. Hani skill'leri falan tanıtıyor ya. Skill'leri tanıtmasıyla arkada bir kale var. Bir tane de böyle ormanlık şeysi var. Bir bakıyorum, tıklıyorsun tamam mı? Hani etrafta da bir şeyler var mı yok mu bir falan derken. Ağaçlardan bir tane kuş çıkıyor. Ona tıklıyorsun. Duck Hunt isimli Nintendo oyununun gibi kuşu vuruyorsun, kuş aşağı düşüyor. Oo. Ve arkadan bir tane köpeğe benzeyen, aynen Duck Hunt'taki köpek alıyor böyle o ses çıkarıyor böyle dırıt dırıt dırıt diye böyle. Nintendo'ya bayağı bir gönderme, bir easter egg göndermişler orada.
Güzel olmuş ama.
Sanırım onu diye eklediler. Biraz geçmiş olsa da Nintendo'da Iwata vefat etmesiyle birlikte bir easter egg göndermişlerdi.
İyi bir gönderme olmuş aslında.
Aynen, çok iyi bir gönderme oldu. Bir de keşke Nintendo temalı bir MOBA yapsalardı. Nintendo karakterleriyle.
Aslında olmayacak iş değil de Nintendo'dan tabii lisans almaları gerekebilir.
Lisans alması lazım. Ayarlayacaklar MOBA.
Öyle falan. Teşekkür ettik falan tarzında olmaz.
Şu anda bir de Super Smash Bros. İsimli oyunu daha zor yapıyorlar zaten. Dengeyi. MOBA'yı nasıl yaparlar?
Zor yani gerçekten. Robotlar diyoruz. Robotik masalanmasıyla başlayalım. Japon üretici Anados.
Anados?
Evet.
Anadolu?
Herhalde oradan geliyor. Bilmiyorum. Anados. Üstünde 6 adet kamera ve ekstra sensörler olan, kullanıcısını takip edip ona göre orayı aydınlatan bir robotik geliştirmiş, masa lambası, ama inanılmaz duruyor.
Ya bayağı sen bana bize daha doğrusu söylüyorsun. Hapishaneden kaçma sensör şeyleri vardır ya, ışık şeyleri falan.
Orada öyle bir de vardı. Gardiyanlar ve ışık tutarlar ya böyle kaçanları falan. Onun artık var. Robotik olarak yapanı var.
Otomatik yani.
Çok enteresan, çok da güzel duruyor. Fiyatı açıklanmamış ama kesin fiyatı çok can yakıyordu.
Kesin ya.
Hem Japon malı hem robot falan deyince uçuk bir şey oluyordur ama çok güzel duruyor ya. Yani her türlü masasında olması gereken bir alet.
Ya ben de şahsen isterim ya. Hani sadece spotlight'ta olayım falan diye.
Kalkıyor böyle alet, sana dönüyor falan. Üstünde değişik çeşitleri var, dalga boyları vesaire.
Çay da yapıyor mu?
Bir tek onu yapmıyorlar. Japon olunca aslında bir de çay yapsaymış tam bize duyuyordu.
Harika olurmuş ya,
evet,
çay
kullanırdık kahve. Her türlü. Bir diğer de Atlas'ı hiç gördün mü?
Bu Atlas?
Boston Dynamics'in geliştirdiği Atlas isimli bir robot var. Evet, çok insansı. Şimdi Google'da satın aldı biliyorsun. DARPA ile ortak geliştirilen bir proje. Evet. Google her ne kadar biz askeri projeler geliştirmeyeceğiz dese de Boston Dynamics'in daha önceki anlaşmalarına sadık kalarak devam ediyor projeleri geliştirmeye Boston Dynamics. DARPA ile geliştirilen bu robotun da son bir demosunda ormanda yürürken koşarken görüntülendi.
Ağacı çarpıyor mu?
Çarpmıyor
değil
ama
mi?
Şimdi bu robotun şöyle bir özelliği var. Zaten şu anda bu robot aklıyla, yapay zekasıyla değil de dengede kalabilmesi ve insansı fiziğe sahip olup insanların yürüyebildiği yollarda benzer şekilde yürüyebilmesiyle ön planda.
Şimdi, peki niye böyle bir robot çıkarttılar ki? Yarışalım diye mi, yoksa koşu kampiyon?
Dünyadaki trend şu. Şimdi DARPA da bunu istiyor. İnsansız cihazlar var. Dronlar uçuyor. Ama bunları sıfırdan tasarlıyorsun dikkat edersen, insansız olsunlar diye.
Aynen.
İnsanlı bir cihazı da insansız hale getirmek için içine ben sensör ve mekanik döşeyim dediğinde deli gibi para harcaman lazım. DARPA'nın ve şu anda Japonların, yani insansız robot programı yürüten ülkelerin istediği şey, şu anki hali hazırdaki donanımı insansı bir robot yapalım, içine binsin.
O koşsun.
O kursun, o kullansın. Yani düşünsene bir F-16'nın içine bir robot biniyor. Ne de olsa insan hareketleri falan yapabildiği için. Aynı bir insan gibi hiç kontrolleri özelleştirmeye gerek kalmadan şu anki donanımı kullanmaya başlıyor. Tasarruf. Çünkü aynı robot F-16'dan iniyor, tankı kullanıyor, jipi kullanıyor. Tek bir robot.
Abi robotla mı doğdun? İki adımda yürüsünler ya koşu.
Ama işte
ama apayrı şey tabii ki de askeri şeyler olsun.
Pilot eğitimi vermen gerekiyor ya da insanlı zor görevler yapacaksın. Hı hı. Onun yerine insansız bir cihaz koyup
tabii ki de
her türlü zorluğu aşabilirsin.
Ama bir yandan da tabii biraz paranoyak diyebilirsin bana ama Terminator filmlerini fazla izlediğim için Skynet olayına biraz yaklaşmıyor muyuz
yani? Skynet'ten önce bence hackerlar zaten o tarafta çok büyük kaos yaratacaklar. Yani yapay zeka bizi öldüresiye kadar bence birkaç hacker zaten bu işi
insan kendisini öldürecek
yapacaklar
yani.
Çünkü ne kadar birbirine bağlı sistemler oluşturuldu, ne kadar her şey dijitalize edilirse açıklardan yaralanan insanlar da o kadar artıyor. Yani açıksız tamamen yani mükemmel bir sistem oluşturulana kadar ki oluşturulabilir mi bilmiyorum. Hı hı. O tarafta bu tip şeyleri göreceğiz ne yazık ki diye düşünüyorum ben. Çok. Özellikle hackerlara çok büyük açıklık verilecek ki bu tarafta çok güzel bir şey vardır bilirsin anime Ghost in Shell.
Aa evet ya.
Yani Ghost in Shell'i izlemeyenler daha önce de dile getirmiştik ama izlesinler. Çok güzel bir yapımdır o.
Ghost in Shell'ın 1001. Ya Ghost in Shell'ın çok fazla bir Matrix'ten yararlanma ve daha doğrusu alıntılığı vardı diye hatırlıyorum.
Ya Ghost in Shell Matrix'ten mi alıntı? Matrix ondan alıntılanmış diye düşünüyorum ben. Hatta tam da benzer değiller. Çünkü Ghost in Shell çok farklı bir kafaya.
Hı hı. Hani ruh olarak farklı bir bedene, boş bedene girmesi filan.
Evet ama yani şey değildiler, sanal ortamda değiller. Orada ruhların hacklenmesi, beyinlerin hacklenmesi var. İnsan aynen beyninin artık ele geçirilmesi var. Farklı bir dünya.
Farklı bir dünya. Ben gözlüklerimi çıkarıp o dünya gerçek hayatta
nasıl diye bakayım.
Değişik bir şeymiş ya. O değil de şey, Nvidia PS4'teki SharePlay benzeri bir sistemi PC'ye getiriyor.
Evet, önemli bir gelişme bu.
Çok önemli.
GeForce Experience eklenen eklentiyle beraber artık hem arkadaşınıza oyun görüntülerini, görsellerini özel olarak gönderebileceksiniz. Oynadığınız oyunu o izleyebilecek. Hem de isterse kontrolleri alabilecek.
Kontrolü alabilmesi çok önemli. Çünkü bir arkadaşla bir oyun varken diğer arkadaşın da oyunu sahip olmadan oynayabilmesi, özellikle aynı bilgisayardan değil de hani
evet,
farklı şeylerden split screen olmaması çok önemli bence ya.
Gerçekten önemli. Ama tabii ki internet altyapısına çok yüklenecek bir olay bu.
6 Mbps upload.
Evet, yani çoğumuz kullanamayacak. Ben kullanamayacağım en azından.
Ben kullanacağım. Aa, ben şöyle düşündüm, demesem mi demesem mi diye ama maalesef kullanacağım arkadaşlar. Bekleriz. Ne diyeyim ben yani.
Çok rahat bir şekilde kontroller alabilirsiniz diye. Yani, çünkü karşı tarafında sonuçta iyi bir internet bağlantısına sahip olması lazım ki lag olabildiğince
yani
düşsün.
Yani host olacak olan kişinin upload'u lazım. Diğer kişinin de
download'u.
Download o kadar zor değil bahsettiğin gibi.
Ama işte şey var, internet bağlantısı eğer lagliyse ve sıkıntılar varsa, paket kayboluyorsa çok iyi bir deneyim yaşaman çok zor orada.
Evet evet, Türkiye'nin altyapı muhabbeti buna.
İki tarafın internetin iyi olması lazım.
Ki Türkiye'nin altyapısı şey daha hazır değildi. PlayStation 4'ün Twitch yayına direkt konsolun kendisinden muhabbeti evet var ya, halen packet loss muhabbetleri falan olmasıyla birlikte o olmuyor yani.
Düşüyorsun arada alttan ki çok sıkıntılı.
Aynen.
Ben iki tane kısa haber vereyim burada teknolojiyle ilgili. Benim haberlerim bitiyor.
Tamam.
Asus monitörlerde düşük mavi ışıkla ilgili bir sertifika, tüy sertifikası sağlandı. Düşük mavi ışık şu, şimdi teknolojik cihazlar etrafımızda çoğu oluyor. Kimisi fiziksel sıkıntı yaratıyor, kimisi de işte gözü yoruyor vesaire, baş ağrısı yaratabiliyor. Mavi ışık burada çok etkiliymiş gözlerin yorulmasında.
Gözlük takmamın sebebi şeysinden.
Yani ve düşük mavi ışık veren cihazların gözü az yorduğu söyleniyor. Asus da yeni geliştirdiği monitörlerinde birkaç filtre kullanarak sizin isteğinize göre mavi ışığın oranını düşürebiliyor ki %70'e kadar düşürebildiği ile ilgili bir sertifika almışlar bu tarafta. Mesela diyelim ki film izleyeceksiniz ya da oyun oynayacaksınız, orada %20 düşürüyor. Ya da bir metin okuyacaksın orada %50 düşürüyor. Ya da akşam vakti bilgisayara bakacaksın %70 düşürüyor mavi ışık oranını.
Çok iyiymiş o.
Evet, böylece bir dengeleme yapıp gözleri yormadığını söylüyor. Ben tabii denemedim. Ve mavi ışık üstüne de daha öncesinde çok araştırma yapmadım ne kadar etkiliyor ama tüy sertifika veriyorsa kesin bir iş vardır arkasında.
Mavi ışık dediğin brightness falan ayarlaması değil değil mi? Sadece ışığın verme yani loşluğu falan mı ayarlanıyor acaba?
Herhalde arkada mavi ışıkla ilgili bir şey var. Açıkçası bu ya böyle böyle yapıyorum. Utanılacak bir şey ama birazcık şey yapmak lazım. Bu işi araştırıp denemek lazım gerçekten.
Çünkü eğer loşluk konusundaysa birçok insan tanıyorum ki monitörün ışığını açık bırakıp monitörle birlikte uyuma. Hani durumu ışık var, şeyse hani evet, ışığı açacakları yerine monitörü açık
bu
olsun
büyük
diye.
İhtimalle farklı tonların azaltılarak göz yorgunluğunun azaltılması ile ilgili bir şeydir herhalde diye düşünüyorum ama PGMG serileri, ev eğlence için Designo serisi ve günlük kullanım için Essential serisinde bu artık sertifika yer alacakmış. Böylece daha az göz yoran monitörler kullanabileceğiz. Sondaki haberim ise bir beta testinden bahsediyorduk. Birkaç oyunun betasından bahsettik evet, ama Sony sıradaki büyük PlayStation 4 güncellemesi için test kullanıcıları arıyormuş arkadaşlar. Kayıt formuna yine aşağıdaki haber özetlerinden ulaşabiliyorsunuz. Kayıt formunu doldurarak da bu test sürecine katılma şansı elde edebilirsiniz. Kısıtlı kullanıcı arasında test yapılacakmış. Yeni özellikler deneyeceklermiş ama bu yeni özelliklerin ne olduğu konusunda hiçbir bilgi yok.
Bir tanesi şeydi diye hatırlıyorum. Hani PSN'deki bedava oyunlar. Siz seçilme muhabbeti vardı. Bununla alakalı var mı yok mu acaba?
Hiç bilmiyorum. Bu beta sürecinde yeni beta sürümü test edeceksin ve eğer memnun kalmazsanız bu beta yazılımdan eski sürüme de dönme şansı vereceklermiş. Çok büyük bir güncelleme geliyormuş yeni özellikler. Anladım. Eğlenceli olur yeni özellikleri ilk kullanmak.
Tabii ki de. Ya sonuçta Steam beta muhabbeti de vardı. Evet. Hani Steam beta ile birlikte neler gelmişti. Oyun içerisinde müzikle birlikte dinleme özelliği gelmişti. Ve buna benzer başka özellikler gelmişti. Evet. Ya, hakikaten birçok özellik getiriyordu da. Hani özellikle şey gameplay. Televizyona bağladığın zaman özel bir konsol ana şeysi ekran, vardı. Ana ekranı vardı. Bakalım ya. Ben de merak ettim şimdi. Eve gidip
deneyim ben onu yani. Aynen, üye olayım bari. Bakalım çıkacak mı?
Aynen. Good Old Games'de yani GOG.com'da 13 tane klasikleşmiş Dungeon and Dragons oyunu geldi. Şimdi ben burada FRP severlere, yani çok az bir kitle var burada ama benim de büyüyüp doğduğum bir şey seriler var burada. Mesela Eye of the Beholder var. 1-2-3 var. Secret of Silver Blades işte. Tabi bu oyunların çoğunluğu Türkiye'de çok bilinilmiyor. Daha çok Baldur's Gate olsun, Icewind Dale olsun, bu Skyrim olsun. Bu tarzdaki oyunlar daha çok iyi biliniyor. Ama şey... Bu oyunlar ilk defa dijital platforma geliyor ve bu oyunlar olmasaydı şu anki RPG muhabbetleri falan olmazdı.
Bir de Good Old Games'in yani güzel bir tarafı var. Koruma moruma yok. Doğru satın DRM alıyorsun, yoktu. Her yerde oyunu oynayabiliyorsun.
Her tarafı çok rahat patlatabiliyorsun, oynayabiliyorsun tabii ki de. Bu oyunlar apayrı paketlerde satılıyor ama tüm oyunları almaya çalışırsanız, yani bu 13 oyunu aynı anda almaya çalışırsanız toplam $25 oluyor. Ayrı ayrı almaya çalışırsanız $10, $6 civarlarında fiyatları oluyor. Ben şahsen aldım. Ama şöyle bir olay var. Oyunlar bende orijinal olarak vardı. Ama oynanmıyordu. Çünkü şey Windows 95'e, evet, 98'e. Doğru. Uyumluluk muhabbeti de Good Old Games bu konuda bayağı destek veriyor. Kendisine acayip buradan sevgilerimi, saygılarımı yani.
Uyumluluk olmadıktan sonra niye satacaksın onu?
Aynen öyle.
Yalnız ben aynısını orijinde göremiyorum. Mesela onlar da Demon Hospital falan veriyor, çalışmıyor.
Değil mi? Populous falan veriyorlar, yine çalışmıyor.
Çalışmıyor, çok garip. Niye verdin ki o zaman?
Şeyde muhabbetini hatırlıyordum. DOSBox indirmen lazım ki Populous oynayabil. Niye indiriyorum
niye
abi yani?
Niye indiriyorum onu o zaman yani?
DLC ile gelecek belki.
Ay, iğrenç bir şey olur ya, düşünsene. Elektronik Arts iş.
Ne Electronic Arts DLC? Getirmesinler DLC ya. DLC'siz o oyun çok getiriyorlar yani.
Yani çok kötü bir şey olur gerçekten de, çalışması lazım. En iyisini Good Old Games yapıyor. Gerçekten iyi.
Aynen. Çok ağır sarkazm getirdim ben orada ama. Left 4 Dead karakterleri, bu arada son haber. Zombie Army'ye geliyor. Zombie Army diye bir oyun var.
Böyle hiç oynamadım.
Şey, İkinci Dünya Savaşı'nda veya Dünya Savaşı'nda falan böyle hafif Nazilerin olmuş olduğu böyle iskelet veya işte şey ya zombi olan orduların, sen orada hayatta kalmışsın, onlara karşı savaşıyorsun ama işte Dünya Savaşı'nda veya işte savaş gibi bir ortamda. Dünya Savaşı deyip duruyorum çünkü bana öyle geliyor oyun. Halbuki biraz daha değişik bir ortam. Left 4 Dead karakteri oraya geldi. İki taraftan da birbirine destek vermek amaçlı oldu yani. Hani Left 4 Dead'deki ilk olan oyunlardaki ve ikinci olan karakterler oraya geldi. Ayrıca de indirim var şu anda, eğer oyunu merak edenler için varsa. 24 Ağustos'a kadar 22 TL.
Yani zombi oyunları eğlenceli oluyor. Çok seven büyük bir kitle de var. Mutlaka deneyeceklerdir biraz, herhalde.
Her ne kadar sevsem de biraz iş işten geçti. Yeter artık, çıkarmasınlar dediğim bir noktadayız
ya
ama.
Ya artık çıkacaksa da doğru dürüst şeyler çıksın. Aynen. Daha farklı. Ben mesela Grand Theft Auto'nun hala daha bir zombi DLC'sini bekliyorum. Aynen. Şöyle doğru dürüst bir ama görevli.
Şey işte Left 4 Dead'i çok sevdiğim için hani oyun 1945'te geçiyor. Berlin'de geçiyor. Ki Dünya Savaşı dediğim için orada geçiyor zaten tabii ki de. Şey bu karakterler orada nasıl bir şeyle karşılaşacaklar, ne olacaklar? Sadece skin herhalde diye düşünüyorum.
Herhalde büyük ihtimalle öyle bir şey olabilir.
Hani bakalım.
Evet, bir ikisi birinden sonuna geldik. Yorumlarınızı her zaman yazabilirsiniz, aşağıda paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi teknolojiyle ilgili haber özetlerini de aşağıda bulacaksınız.
Oyunlarla da ilgili aşağıda bulacaksınız.
Evet, ikisini de eklerim. Birisi bölüm sonucunun haberinde yer alacak, birisi donanım haberde. Ne yazık ki böyle bir ikiye bölüyoruz ama sonuçta kitleler doğal olarak ona göre özelleştirilmiş oluyor.
Sonuçta ikisi bir.
Değil mi? İkisi bir. Yani. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.